2x1 16 çekirdekli Threadripper 1920X işlemcili, Asus ROG Zenith Extreme X399 anakart üzerine kurulu Asus VG56 ekran kartlı bu sistemde işlendi. AMD ve Asus'a programa katkıları için teşekkür ederiz.
Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Enis Kirazoğlu ve sakat, yaralı, gerçekten örselenmiş bir Enis Kirazoğlu. Kafamda
üçüncü,
bir şey var.
Üçüncü gözü açıldı.
Evet, Hindistan'a gittim. Abi çok açıldım gerçekten Hindistan'da. Ufak bir kaza geçirdim ve kafamda böyle bir risk kaldı.
Ben sana dedim abi, saçları kestirdin, böyle bir gençleştin, yakışıklı oldun, göze geldin.
Öyle mi?
Öyle düşünüyorum.
Kimin gözüne geldim? Bir tek sen dedin yakışıklı oldun diye çünkü. Demek ki senin gözüne geldim
yani
diye
tahmin ediyorum. Yani yorumlarda harbiden sadece ben demişim. Yorumlara bakınca.
Hiç olmamış Enis dedi herkes. Bir tek senin gözüne geldim. Maşallah ne göz varmış sende de be abi.
Geçmiş olsun abi. Nasıl oldu kaza? Anlatmak ister misin?
Ya şimdi yolda geldim. Yürüyorum böyle falan. Baktım 3 kişi geliyor karşıdan. Dedim ki siz kimsiniz lan dedim. Ben sert bir insanım, biraz kusura bakmayın. Bir kafa bayılmışım. Dedim kafayı yanlış attım herhalde ki tekniğimde bir sıkıntı varmış. Bayıldım ve otobüse çarptım kafamı.
Kaçarken düştün diye.
Kaçarken düştüm. Hani dayak yedim kendi kendime.
Geçmiş olsun bu arada. Teşekkür gerçekten ve bayağı yani derin bir yara.
Bu konuyu kapatabilirsek. İnşallah toparlayacağız yakın zamanda diye düşünüyorum.
İnşallah evet. İlk haberimiz Çin'den. Çinlileri seviyoruz biliyorsunuz. Ürünlerini de kullanıyoruz bol bol. Şimdi Çin'de abi artık olayı aşmışlar. Hani diyoruz ya işçiler çok çalıştırılıyor, strese giriyorlar evet. Vesaire çalışma şartları kötü diye. Her bir işçiye bir fabrikada zihin okuyan bir cihaz takılmış. Telli melli böyle aygıtlar. Şapkaların içindeymiş bunlar. Stres seviyelerini ölçüyormuş sürekli olarak. Ve firma işçilerin bu stres seviyesini ölçerek ne zaman molaya vermeleri, ne zaman mola vermemeleri gerektiğini anlıyormuş.
Bu nasıl bir sistem kardeşim ya? Bu nasıl bir hayvanlık ya?
Devlet destekli bir proje bu arada. Verim arttırmak için daha fazla çalışıyor.
Vay arkadaş, ben acaba Çinli işçilerin bundan haberi var mı? Hani böyle bir sisteme tabi, yoksa hani onlar şey mi zannediyor acaba?
Yani kafaya taktığı teli soruyordur adam herhalde bu ne diye.
Ama hani başka bir kılıf da bulmuş olabilir adam. Sonuçta aklına gelmez ki insan hani bu zihin okuyabilen bir şey olduğunu, ne bileyim ben.
Yani adamlar şey demişler işte 2014 yılından beri uyguluyoruz. Bize 315 milyon dolar kazandırdı bu iş demişler.
İyi alt etmişler.
Çünkü stres seviyesine göre şey yapıyor. Mesela şimdi en iyisi burada video çekmeye koyduk biz. Çekiyorsun, konuşuyorsun, aha, konuşuyorsun. Stresim ben stres var. Seviyesine bakıyorum. Aha. Yok, stres yok. Gevşek.
Yapıştır devam.
1,5 saat, 2 saat, 3 saat. Baktım stres biraz arttı. Abi gel bir mola verelim. Mola da yine bakıyorum, takip ediyorum. 15 dakikada stres indi mi? Abi mola bitti ya, gel çalışmaya başlayalım. Bu şekilde seni manipüle ediyorlarmış.
Şey söyleyeyim sana, bunlara benim olsun. Kendimi 7/24 süreye sokmazsam benim adım da Enis değil yani.
7/24 böyle sandalyeler uçuyor falan filan.
Mesaiye böyle girdim, iyi bir stresim. Çıkana kadar stres bitmez ya. O zaman da beni kovarlar gerçekten.
Aile sürekli kırmızı da. Sinirli. Aman kovmayın, sıkıntı yaratmasın. Abi sen otur olur, geç dinlen biraz filan diye. Ya böyle bir proje var ve ilk olarak yani devletin kontrolünde olan, biliyorsunuz Çin şimdi sosyalizmle yönetildiği için sosyal bir devlet.
Ne kadar sosyal bir devlet, gerçekten inanılmaz sosyal bir devlet.
Onların kendi şirketleri var ve birçok şirkete de ortaklar. Bu tamamen %100 hükümet kontrolündeki şirketlerde uygulanmaya başlamış.
Nasıl bir sosyalizm değil mi? Müthiş yani. Stresini müthiş ölçüyor devlet.
Ya bir de ben şeyi anlamadım. Normalde bunları biz, yani yanlış anlamayayım, ben iki şeyi karşılaştırmıyorum. Yani benim için çok önemli değil. Kapitalizm ve sosyalizm olayında karşılıklar yapıldığında derler ki bir tanesinde insansın, evet, işte bir tanesinde makinasın. Şimdi bunlar komünist göğü ya, tamam mı? Bakıyorsun adamlara, ha biz daha insanız sanki ya filan diyorsun
abi
yani.
Şu anda terimlerin, kalıpların çok kadar boşaltıldı ki yani bu konu, bu tartışma her yerde her şekilde geçerli yani evet, maalesef ki. Yani kimse o kelimenin hakkını verecek işler yapamıyor maalesef.
Yine Çin'den bir haberimiz olsun. Çin'de 1374 drone'la yapılan gösteri Guinness Rekorlar kitabına girdi. Bu dronları inanılmaz bir şekilde birbirleriyle eşlenik ve düzenli çalıştırmayı başarmışlar. Tek bir bilgisayardan bir operatör kontrol harika etmiş. Ve havada inanılmaz bir ışık gösterisi sahnesi yer almış. Mesela 1374 drone o kadar düzgün diziliyorlar ki dev bir ekran oluşturuyorlar havada. O havada ledlerle istediğin animasyonları gösteriyorsun.
Hemen aklıma şey gelmedi mi ya, bunlardan ne orada olur diye. Direkt senin aklına gelir böyle şeyler çünkü ben ne konuşsak teknolojik olarak hemen silah sanayisi düşündüğü için adam.
Şöyle bir şey var, sürü dronlar denen bir proje var. Sürü dronlar şöyle.
Hemen
mesela
nasıl da biliyor.
Binlerce drona yüklüyorsunuz bombayı. Ve bunlar uçmaya başlıyorlar bir şehre doğru. Şimdi kaç tanesini vuracaksın? Düşünsene şimdi, sen kümelenmişsin şey bir yere. Bir sürü drone üstüne doğru geliyor. Ve
görsen
hepsi
bile geldin.
Tabii kameralara sahipler, hedef seçiyorlar, hedef görüyorlar falan. Ve bunların sürü drone saldırısı olayı var. Çok büyük tehlike. Çin aslında, bakmayın siz bu gösteri yaparak şunu da altına imzasını atıyor. Yani biz de bunun o teknolojisi de mevcut. Çünkü tek bir operatör 1376 drone, bu büyük bir iş. Dronlar 13 dakika boyunca havada kalabilmişler. Üstlerindeki ledler çok güçlü belli ki. Çünkü videoda da gözüküyor. Çok güçlü bir ışık gösterisi yapıyorlar. Enerji çift taraflı harcanıyor. Senkron uçuyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Daha fazla hareket var. 13 dakika havada kalabilmeleri de bana sorarsan yine büyük bir olay. Aynı zamanda dünyada ilklerden bir tanesi, dronlar birbirlerine santimetre seviyesinde yaklaşmışlar. Bu tabii 100 santimetre mi 50 santimetre mi bilmiyorum.
Yani 1000 santimetre
yaklaşmış. Şimdi santimetre ölçülecek kadar yakın demişler. Herhalde 1 santimetre. Oradaki santimetre ölçülecek kadar.
1 olmasa bile 3-4 demişlerdir ya. Yani 1 santimetre.
Olabilir. Hiçbir drone da düşmemiş bu etkinlik esnasında. O da önemli konulardan biri. 3 boyutlu animasyonlar falan yapıyorlar. Belki de gelecekte bir adım daha ilerisinde havai fişek gösterinin yerini bunlar alacak.
Çok güzel, iyimser düşündüm bence. Gelecekte bence bambaşka şeyler olabilir bu drone'da. Havai fişek ne abi? Düğüm mü yapıyorsun?
Ya havai fişek herkesi rahatsız ediyor abi. Yani biz pam, nerede patladığı belli değil.
Bence bunu yapan adamların aklına bile gelmemiştir ya. Abi inşallah bunlarla biz havai fişek gösterisi yaparız. Bu kadar milyon dolarlar harcadık. İnşallah havai fişek yine drone'lar alır diyeceklerini zannetmiyorum.
Ama yani sonuçta düğünlerde falan ben bol bol...
drone istiyorsun.
Belki de Türkiye'de, yani bu Çinli şirketten anlaşacaksın. Türkiye'de 1374 drone'la düğünlerinizi şenlendirelim diye.
Ben hiçbir
şey... Düşünsene bak. Boğazın üstünde hava çeken adamlar animasyonu.
Evet, değil mi? Yaparsın.
Değil mi? Olabilir yani.
Seni seviyorum aşkım dronlarla. Hiçbir Çinli şirketle anlaşmayız abi. Ben anlaşmam yani, söyleyeyim. Ben düğünüme Çinli şirket istemiyorum. O ne abi? Zimmin okuyorlar. Korkutucu adamlar yani.
1000 tanesi insanların üstüne düştü. Düğün de felaket falan tarzında.
Vallahi olabilir.
Pervaneler var, onlar feci. Senin kafandan daha beter olur. Kötü bir espri miydi?
Biraz moralim bozuldu gibi oldu. Red Dead Redemption 2. Bak söyleyemedim bile. Red Dead Redemption 2 official trailer dediğimiz trailerlerinden bir tanesi yeri. Yani yeni bir fragmanı geldi oyunun. Bu beklenen bir fragmandı zaten. Şimdi Rockstar fragman konusunda hep cimri bir firma oldu. Yani oynanışa dair bir şey göstermez. Oyun çıkmadan tam olarak neye benzeyeceğini anlayamazsın falan. Hani E3'te belki bir şeyler gösterecekler yeni, ama şimdi fragmanda gördüğümüz bir şey var. Oyunun grafikleri çok iyi. Bunu şuradan söyleyebiliyorum. Rockstar hiçbir zaman CGI görüntü kullanmıyor fragmanlarında. Yani fragmanda gördüğünüz her şey oyun içi grafik motorla hazırlanmış. Bayağı oyuncu ara sahnelerde oluşmuş görüntüler. Bu hep böyle oldu bugüne kadar. Bu saatten sonra değişikliklerini zannetmiyorum açıkçası. Ve bir detay da var. Eğer ilk Red Dead Redemption oynayırsanız John Marston gözüküyor fragmanın sonlarına doğru. Genç hali. Zaten hani 20 yıl öncesinde geçiyor olması lazım oyunun. O John Marston'ın hikayesi vardı. Eski çetesiyle olan o ihanet mevzuları, arasının bozulması falan. Onları bu oyunda göreceğiz gibi. Tabii John Marston'ı yönetmeyeceğiz ama hikayede gene önemli bir yan karakter olacaktır diye tahmin ediyorum. Fragman görüntü olarak çok iyiydi bu arada ya.
İlk fragman yayınlandığında ben atlardaki o ayakla at gövdesi bağlantıları, animasyonlar falan pek hoşuma gitmemişti. Millet amma taktım falan demişti ama gerçekten önemli bir şey. Çünkü Red Dead Redemption'da atla geziyorsun her yere. Yani ya, at çok önemli bir şey.
Ben sana şunu söyleyeyim abi. Bak bu hep benim desteklediğim şey. Belki katılmayan olacaktır ama şimdi oyun içi görüntülerle azalan fragmanlarda grafikler kötü gelse bile oyunda bazen çok iyi durabiliyor. Mesela bunun en iyi örneği Shadow of the Colossus. Şimdi Shadow of the Colossus aslında baktığın zaman çok iyi kaplamalara sahip, çok iyi görüntülere sahip değil, bir oyun değil, evet. Ama genelde oyuna girdiğin zaman müthiş bir ambiyansı var. Yani görsel olarak çok kaliteli bir eski Shadow of the Colossus'tan bahsediyorum
bu arada. Ama ilkiyle bu videoyu yan yana koyduğumuzda
muazzam fark var.
İnanılmaz bir fark
sen
var.
Sen bir de oyun içi o kontrolleri, o grafiklerle eline aldığın zaman tabii hissiyatı gör yani.
Yani grafikler tavan yapmış, inanılmaz bir sahneler var. Yani CGI olsa zaten bu kadar bir şey olurdu herhalde.
Senle fragman izlerken şeyi konuşuyorduk ya, şimdi Rockstar'ın bu gerçek anlamda yapacağı ilk yeni nesil oyun. Tamam GTA 5 var ama GTA 5'i PlayStation 3, Xbox 360'tan sonra yeni nesil konsola çıkarttılar. Bu kez ilk defa tamamıyla bu nesle özel çalışıyorlar ve büyük ihtimal zaten 2 sene sonra PlayStation 5, Xbox'ın yenisi çıktığı zaman oraya da adapte edecekler. Yani bunlar iyi çözdüler işi.
Evet.
Neslin sonlarına doğru oyunu çıkart kardeşim.
Ve satış.
Bir sürü platformdan cukkala. PC'ye gelip gelmeyeceği hala belli değil ama ben %100 geleceğine inanıyorum. Çünkü microtransaction'dan GTA 5'te deli para kaldırdılar herifler. Red Dead Redemption 2'nin online'ında da deli para kaldırmaya uğraşacaklar.
Şimdi benim burada yani asıl savaşın yaşanacağı kısmı tahmin et derseniz eğer söyleyeceğim şey FPS kısmı olacak. Şimdi iki tane konsol var. PlayStation 4 Pro.
FPS değil şey, kares oranı
evet
diyorsun. Aha.
Şimdi Xbox One X var. Şimdi iki konsolu yan yana getir. İkisinin iddiasını ben...
Doymadı hala kavga edelim
bak, yok, 4K çözünürlükte oyun oynatıyorum diyor. Evet. Herhangi biri, hani hangisi olur bilmiyorum. Diğerinden daha fazla FPS göstersin. Biri 30, diğeri 60 olsun. Filmin koptuğunu görsen. Çünkü şimdi Rockstar diyorsun. Çok büyük firma.
Evet.
Yapar mı öyle bir şey?
Şöyle bir şey. Yaparsa para alır. Ya para almadan yapmaz. Yani 30-60 FPS ben olacağını zannetmiyorum bu arada iki konsolda da. Onu söyleyeyim. Ya PlayStation 60 FPS çok zor geliyor bana.
PlayStation 4 Pro'da 60 FPS 4K yalan zaten de.
Yapamaz onu büyük ihtimalle. Xbox One X'de yapabilirse yapabilir. Çünkü çok güçlü donanım olarak. Evet. Ama onda da yapar mı yapmaz bilmiyorum. Çünkü şimdi benim tahminim şu, iki firmada şu an ikisinin Red Dead Redemption peşinden koşuyor. Hani ne olur bize ekskluzif bir şey çıkar diye. Evet. Ama Rockstar tabii kaşesi ya GTA gibi çok büyük bir marka olmasa Red Dead Redemption 2 de ya ona yakın bir marka neredeyse yani. ne kadar hani bir anlaşma yaparlar bilmiyorum. Sony ile daha yakınlar bu arada. Hani önceki deneyimlerde hep Sony ile birlikte iş hep yaptılar. Bu sefer Sony ile beraber yürüyecekler mi yoksa iki tarafa da eşit mi kalacaklar görmek lazım. Switch'e çıkar mı acaba? Çıksa ne güzel değil mi Vapor'da?
Onun ilk oyununu bile çıkartamayabilirler.
Evet ya. Keşke ilk oyun çıksa. O kadar istiyorum ki.
Neyse. Evet. Ama çıkarsa da Switch için müthiş bir nimet olur.
Evet. Ya şeye
İlk oyunu ikinciyi geçtim.
Switch'im Türkiye'de resmi olarak bu arada şeyine kavuştu. Evet. Satıcısına kavuştu. Haziran'da resmi olarak da gelecek. İthalatçı geldi yani. Oyunlar gelecek. Switch gelecek. Hatta şöyle bir muhabbet var. Yurt dışından aldığın Switch'leri de burada teknik destek vereceklermiş diyorlar. Bu benim gibi yurt dışından alan bir sürü insan için. Ki şu an herkes öyle aldı. Evet. Çok önemli bir şey yani.
Almaya devam edeceğiz o zaman.
Fiyatlar çünkü... ne olur hatırlamıyorum ama yani galiba 1900 lira seviyesinde olacaktı Switch'in fiyatı.
Euro olacakmış. Avrupa fiyatlandırması Türkiye'ye yansıtacakmış. Oyunlarda da öyle olacak.
Yani 300 euro çarpı 5 desen zaten 1500 lira. Vergisiyle mergisiyle 1900 bence iyi bir fiyat yani.
Çok iyi fiyat. Türkiye'den 2 yıl garantili alıyorsunuz. Maalesef. Yurt dışından 1 yıl garantili alıyorsunuz. Kötü bir fiyat değil. Merak ediyorum oyun fiyatlarını. Çünkü Nintendo'nun oyun fiyatları yurt dışında da pahalı.
60 euro abi direkt kafadan. Yani ve ne olursa olsun hani 60 euro yani şuymuş buymuş diye esnek. Herifler çok düz yani.
Çok
kutulu
düz,
oyun.
Evet.
60 euro. Dijital zaten almak için ekstra SD kart atman lazım. Ya adamların cihazları kaliteli ama mantaliteleri şey değil hani. Bizde bu kardeşim. İşine gelirse mantıklı.
İşine gelirse evet. Ben malı ortaya koydum. Alıyorsan al, almıyorsan uzaklaş.
Nintendo ile esnaf yaptık gibi. Aynen. Kardeş bizde böyle. Alışı bu kadar. Gelişi bu kadar yani. Avengers Infinity War'dan bahsedelim. Seyrettin mi?
Ya seyretme fırsatım olmadı. İki tane güzel davet geldi. İkisinde başka yerdeydim.
Ben seyrettim diye düşünmüştüm. Çünkü geçen hafta konuşuyorduk seyredeceğim
evet,
pazartesi.
Hem de istiyorum. Özel bir sinema varmış işte. Daha büyük patro, Stato'ma ne diyorlar yeni IMAX'te. Orada gidip izleriz diyorduk. Ona da gidemedim. Ya çalışıyoruz gençler. Öyle film izlemeye falan çok vaktimiz olmuyor.
Hayır olaya bak. Ben de istedim bile gittim içerik çıkartmak için. Ben beğendim filmi. Söylüyordum zaten.
Herkes çok beğenmiş ya.
Genelde izleyenler beğeniyor. Zaten ya şöyle bir şey var. Tabii bu kadar karakterin altından kalkmak zor bir iş olabilir. Ama hani şöyle de bir avantaj var. Karakterlerin hepsini tanıyorsun. Hani şimdi mesela DC filmlerinde Justice League'de falan biraz hızlı yaptılar o işi. Hani evet. Daha karakterleri tanımadan hepsini hadi hemen yetişeceğiz diye bir araya getirmeye çalıştılar. Ama Avengers zaten hani akrabalar gibi bir şey. Her bayram ziyarete gittiğin adamlar gibi. Yani her sene görüyorsun herifleri artık. Ve tanıyorsun karakterleri. O yüzden karakterleri anlatma derdi olmadığı için hikayeye giriş yapabilen film olmuş. Ben beğendim. Güzel de film olmuş yani. Abi
bir de
keyifli
şimdi Justice League'deki karakterlere bak. Bak birazcık neye benzetiyorum ben biliyor musun? Avengers'a Justice League'i. Justice League abi bizim gibi yayıncılar. Avengers'da influencerlar, yeni YouTuber'lar abi.
Aslında Justice League'in karakteri. Mesela Batman sinema değeri olarak çok en güçlü iyi. Karakterdi.
Bu arada şimdi Avengers'ın ilk çıkış hasılatıyla Batman'i karşılaştılar. Batman The Dark Knight.
Dark Knight evet.
Evet. Kapışmışlar ve Avengers onu geçmeyi başarmış. Rekor aslında The Dark Knight'teymiş ilk
şöyle,
hafta
yani,
hasılatı olarak.
Erken gösterimlerde, yani erken gösterimlerin cuma değil de perşembeden erken gösterimler yapılabiliyor ya işte dünya tarafında. Türkiye'de bazen oluyor. 39 milyon dolar hasılat elde etmiş Avengers. Dark Knight ise 30.6 milyon dolar elde etmiş. Ben söyleyeyim mi? Bence şey değil o kadar. Ben mesela şimdi Dark Knight'ın zamanıyla şu anki
evet,
zaman arasındaki
değil.
Farka bak. Dark Knight gerçekten muazzam bir başarı göstermiş.
Kafeinsiz ekibi bir bilgi paylaşmış. Mesela orada çok enteresan bir bilgi. Diyor ki insanlar şu anda diyor aman süper kahraman filmleri bizi sıktı diyor. İşte Avatar'ın yapımcısı çıkıyor.
Şuna benziyor,
James Cameron
pardon.
Konuşuyor diyor.
Call of Duty her sene aynı şeyi çıkartıyorsun ama her sene gidip alınıyor ya. Hani
evet.
Ona benzedi galiba biraz.
Ama şey demiş hani şu anda onlardan söyleniyor. Ama demiş ki bakın Titanic'in yayınlandığı döneme. Titanic'in yayınlandığı dönemle şu sene arasında yani aynı seneleri karşılaştırmış. Süper kahraman filmleri sayısı aynı çıkan. Sadece o zaman hasılat yapmıyorlarmış o kadar. Gişeleri iyi değilmiş. Kimsenin de umurunda
kimsenin
değilmiş.
Değil bir şey.
Ne zaman ki gişe yapmaya başladılar şimdi herkesin umurunda oldu.
Şöyle abi çünkü şimdi sen sinemaya gelmesi yeterli değil. Her yerde görüyorsun zaten.
Evet.
Bıkkınlık seviyesi sinemada görmenle alakalı. Çünkü şimdi bıkan adamların birçoğu sinemada gördüğü için bıkmıyor. Her yerde gördüğü için bıkıyor. İçeriklerde görüyor.
Abi Türk Hava Yolları'na gidiyorsun.
E tabii
sana
canım.
Sana menü kartı veriyorlar. Menü kartında Batman logosu süper. Var.
E tabii canım. O da güzel bir şey.
O da değişik.
Moda giriyorsun yani. Abi. Teşekkürler canım falan sağ ol diye.
İnşallah bu uçakta bir olay olmasın.
Cuma günü sonunda 106.7 milyon dolar hasılata ulaşmış Infinity War bu arada. 100 milyon dolar barışını aşan da 3 gün içerisinde 3. film olmuş bugüne kadar. Ya. İnanılmaz başarılı ama normal bu filmde başarılı etmesi kim elde
çok güzel yani. Bir alt bilgi var orada. Disney'de arkadaşlar 117 günde 1 milyar dolar gişe hasılatı rekorunu aşan yapımcı olarak yine tarihe geçebilirmiş.
Ha.
Çünkü 117 günde çıkarttığı filmlerle Black Panther falan da var.
O da var değil
tabii
mi?
Doğru. 1 milyar dolarlık işi aşacak. Yani Disney'in yaptığı yatırımlara bak adam ne yap sıfırladı gitti yani.
Ya
İnanılmaz.
Bu arada bir anket yapmışsınız onu da paylaşalım mı burada?
Tabii.
Sevgili Mesut Bey ve ekibi efendim bir soru sormuş. Beyaz perdedeki süper kahraman furyasını seviyor musunuz diye. 590 kişi evet demiş. 435 kişi hayır demiş. 160 kişi de umurumda bile değil demiş.
Yani şöyle bir olay var. %49'a denk geliyor evet.
Aha.
Diğeri de %36'da kalmış. Evet'in oyu yani düşük değil gerçekten.
O zaman iki süper kahramanlara devam ediyoruz. Biz bir karar veriyormuşuz gibi oldu sanki.
Ya böyle süper kahramanlara devam. Buradan Hollywood'a sesleniyoruz. Doğru yoldasınız arkadaşlar.
Biz
sıkıntı
yaptık
yok.
Oylamayı bravo. Doğru gidiyorsunuz.
Evet gerçekten de bizim halkımız doğrusunu bilir. Nikola vs. Tesla diye başlık atmış arkadaşımız. 2 milyar dolarlık patent davası demiş. Nikola'nın bir tırı vardı. Aslında biz haberlerin daha öncesinde yapmıştık. Hidrojenle çalışan bir tırdı. Ve yine kat ettiği mesafe hidrojeni elektriğe çevirip gitmesi, çevreci olması, sadece dışarı su vermesi, hani açığa çıkan maddenin su olmasıyla yine böyle gözde tırlardan biriydi. Geliştirilmesine devam ediliyor. Ama Nikola demiş ki Tesla'nın tırıyla bizim tırı yan yana koyduğunuzda ayırt etmek neredeyse imkansız demiş.
Tesla çakmış mı demiş yani.
Yani tasarımımızı çaldı demiş. Bir yıl önce tasarımı patentlemiş Nikola. Hmm. Bu tasarımı tescillemiş. Aslında tasarım patentinde bazı aerodinamik yapılar belki yeni keşfedildiyse patentlenebilir ama tasarım tescilleniyor genelde.
Yani bu tasarım bize ait diye. Aittir diye.
2 milyar dolarlık bir dava açmışlar, patent davası. Ve demişler ki, ya demişler şimdi Tesla'nın tırı otonomda bir kaza yapacak. Bizim tır zannedecekler, bizim ismimiz de kendilecek bak şimdi.
Aynen bundan öyle. Aynen, ben böyle. De patent davası açmış sandım.
Ya demiş ki biz bu benzerlikten rahatsızız. Hani bizim markamız da kendilecek. Kesin kaza yapacağı için.
O zaman üzerine... Yani adam iki taraftan vuruyor aslında. Tesla araba zaten kaza yapar.
Kaza yapacak. Ondan
beceremeyecekler.
Sonra,
bizden bilecekler. Yapmışı var yani hani böyle kazaları. Aynen. O zaman şöyle olsa patent davası kalkacak mı ortadan? Kocaman üzerine Tesla yazdırsınlar. Hani şey gibi böyle işte Allah korusun yazısı
Tesla
gibi.
Tesla demiş ki yani bir açıklama bile yapmamışlar. Yani biz bunlar demiş saçmalık katılmıyoruz böyle bir şey olmaz demiş. Ama tabii mahkeme karar verecek. Eğer olur derse ben onları görürüm yani. O tarafta.
Ama biraz sallamıyor gibi bir şey var Tesla'nın galiba.
Tesla'da bir diğer haber var. Tesla'da da mesela İngiltere'de bir sürücü Tesla Model S aracında almış aracı otomatiği diğer koltuğa geçmiş. Hani artistik yapacak ya. Büyük ihtimal YouTube'a video falan çekiyordu. Bunu yolda fark etmişler. Kameralara takılmış yolda. 65 km saat hızla gidiyormuş araç o sırada. Hemen polis bunu belirlemiş bu kişiyi. Yolda kameraya çekmişler çünkü adamı. Ve adama trafiği tehlikeye sokmaktan ceza verilmiş.
Oh iyi olmuş.
Ne yapmışlar? 18 ay trafikten men edilmiş. 10 günlük rehabilitasyon görecekmiş. 100 saat kamu hizmetinde çalışacakmış. Cezalara bak.
Ağzını kırmışlar
adamı. Direkt de vura vura.
İyi yapmışlar adam. Ya.
Sonra da 1800 sterlin de para cezası ödeyecekmiş.
Harika abi ne güzel işte.
Evet adam bir daha herhalde böyle bir şey yapmaz. Bu arada gördüğünüz video hiçbir şey anlamıyorsunuz yani. Birisi bir video çekmiş ama polisin oradan bunları çıkartacak kadar şey çalışması iyi
onlar
olmuş.
Onlar da şey teknolojisi var ya filmlerde görüyoruz. Hani pikseller büyüyor, çözüm
bir ihtimal öyle. Zıt adam orada yansıtıyor.
Yok muydu FBI'de vardı, İngiltere'de de vardı.
Gözle bilinen nereye bakıyor, oraya da bir zoomla bakıyor.
Aynadan çöküyorsun falan, anlaşılıyor falan. Bunlar hep teknoloji abi, hiç film seyretmiyor musun?
Yalnız var ya bak, o zaman o dönem gösterilen ve bize ütopik gelen şeylerin bugün dikkat et. Mesela daha geçen hafta haberini yaptık. Resmi siliyorsun, kendisi oluşturuyor.
Evet.
Düşük çözünürlükteki resmi daha yüksek çözünürlükte yapıyor falan. Aslında bir altyapı var yani, bir matematiksel formülle oralara
aklıma
geliyorlar.
Aklıma şey geldi, çok doğru bir örnek değil ama mesela eskiden filmlerde seyredik ya, mesela Tom Cruise filmlerinde falan böyle gelecekte geçen işte hani otomatik şoför var mesela, öyle bir sahne yoktur da hayal et mesela otomatik şoför Tom Cruise, tamam mı? Yan tarafa geçiyor çatışma için, aksiyon için veya bir şey yapmak için falan, sonra ceza yiyor polisten falan.
Şey de vardı, iRobot'ta vardı o sahne sanırım.
Var mıydı? Öyle bir şey hatırlıyorum ama ben hatırlıyorum. Düşünün orada... mesela filmin sonunda ceza yiyor falan böyle, kusura bakma 100 saat kamu görevi, filmin sonu öyle bitiyor falan böyle. Hani hayal ettiğin şey hani gerçekte böyle cezası var falan ama... Yapıyordu Will Smith abi, aynısını yapayım dedim.
Yapan
ben.
Yapay zeka falan diye yok, öyle bir olay yok tabii.
Şimdi kötü bir haberle geçeceğiz. Söyleyelim bunu. Murat Sönmez, sevgili Murat Sönmez konsolosunda Mustafa Yiğit'le, PlayStation Türkiye'nin başındaki adamla röportaj yaptı. Ben biliyordum bilgi ama paylaşılabilir olup olmadığını bilmiyordum bilginin daha. Spider-Man maalesef
ben
Türkçe.
Ben biliyordum. Ya, ben zaten biliyordum.
Hayır sordum ben de. Sonra baktım Murat abi yayınlamış, dedim ki paylaşılabilir bir şey herhalde yani. PlayStation Türkiye açıkladı. Spider-Man Türkçe olmayacak. Şimdiden açıklamalar iyi oldu. Çıkacağı zaman açıklamaları büyük olay yaratabilirdi onlar için yani.
Şimdiden açıklamalar unutulur zaten diyorsun.
Unutulur
arada
yani arada Spider-Man şey. Diye. Çünkü büyük Spider-Man gibi markanın Türkçe gelmiyor olması Sony ekibi için, Türkiye ekibi için aslında büyük kayıp değil mi? Yani ben öyle düşünüyorum en azından. Çünkü
ha, bana sorarsan onların en büyük kaybı Horizon Zero Dawn'dır. O oyun Türkçe olsaydı daha büyük kitlelere yayılabilirdi.
Ama şöyle bir şey var. Spider-Man mesela bugün 7'den 77'ye herkesin
tabii,
alacağı
Spider-Man'de ikinci büyük vaka olacak. Yani evet. Şeye dikkat ediyorum. Ne zaman çok metin var, asıl bu oyunun Türkçe olması lazım diyorsun. Oyun Türkçe değil.
Ya Horizon gerçekten çok zor. Bu arada tabii şöyle bir şey var. Ya, biz bunu basın olarak soruyoruz. Hani neden Türkçe olmuyor? Neden Türkçe olmuyor diye ama onların bize verdiği bilgiler maalesef paylaşılmaya müsait bilgiler değil neden olduğuna dair. Yani Ben çünkü hani adam şimdi bunu paylaşmadığı zaman
Türkçe
paylaşamıyor.
Türkçe ne yapacağız ya Müslüm falan.
Sadece şunu biliyorum ben. Yani adamlar da üzgün Türkçe olmalar. Çünkü şunu düşün. Satışların daha yüksek olabilecekken Türkçe olmadığı için daha yüksek olamıyor.
Ya şimdi
ve
genelde.
Yani onları da galiba şey yapan hani keşke Türkçe olsaydı dedirten kısım o.
Ya ama günün sonunda hep takıldığımız nokta şu. Yani Aral'a da gidin sorun. Herhangi bir firmaya sorun. Niye Türkçe yapmıyorsun? Sizin ülkenizde az satıyor. PlayStation'da da günün sonunda geldiğimiz nokta. Az sattığı için istemediler. Abi CD Projekt'e bak, tamam mı?
Aynen öyle.
Witcher kaç sattı? Önemli. 1 milyon mu sattı bu ülkede? Yani kimse atıp tutmasın, tamam mı?
Witcher çok sattı
diye.
Ama ya.
Witcher çok sattı.
Neden?
Da.
Neden? Çünkü fiyatı da lokalizasyonluydu. Fiyatı da uygundu
ama
yani.
Ama bak yine de o kadar satmadı.
Yani sattı da şöyle, yani adamlar Türkiye için özel fiyatla çıkarttılar. Evet. Yani o kadar Türkiye'yi önemsediler yani.
Ve ilk oyun Türkçe değildi, evet. Sonra community'den böyle topluluktan şey geldi onlara, istek Türkçe yapın diye. Bütün seriyi ekler evet. Dahil Türkçe olarak yayınladılar. Yani
o ama CD Projekt o noktada neden istisna biliyor musun? Herifler Polonyalı. Ve adamlar lokalizasyondan gelmiş bir firma. Yani adamlar zaten Polonya'da yayıncılık yapıyorlar. Başkalarının oyunlarını Polonya'ya çıkart diyorlar. Ve o yüzden o kültürü biliyorlar. Yani lokalizasyona önem verirsen normal satacağın yerden çok daha yüksek kar elde edebileceğinin bilincinde olan firmalar.
Yani Sony bunu artık bilinçli edinemediyse
abi
yok
işte
diyeceğim
diyorum
yani.
Ya Sony'de sıkıntı şu. Mesela Sony global bir şirket. Türkiye tarafı sadece Türkiye tarafı. Yani oyunları biz yapmıyoruz. Oyunlar bizim çıtamız altından geçmiyor. Oyunlar bizim katkımızla oluşan şeyler değil. Yani biz sonradan katılmaya başladık bu oyun tarafına yani. Ve adamlar da ikna ederken şey diyemiyorsun tabii hani benim oyunum lan yapacaksın diye masaya vurup CD Projekt Red gibi yapamıyorsun yani. Ama mesela şöyle bir şey var. Şimdi Take-Two'nun oyunları da Sony Türkiye tarafından dağıtılacak artık. Take-Two oyun dediğim Red Dead Redemption 2 mesela. Türkçe alt yazı için baskı kurarlar umarım diye düşünüyorum. Ama ne kadar ikna olur ne kadar ikna olmaz bilmiyorum.
Mesela biz 30 FPS 60 FPS diyorduk ya. Şunu söyleyeyim. Red Dead Redemption 2 PlayStation 4 Pro'da Full HD 30 FPS çalışsa ama Türkçe olsun. 4K60 FPS'de yemişim. Git onu al yani.
Tabii canım Türkçe büyük fark. Ama işte diyorum ya burada abi en büyük sıkıntı şu. Keşke tüm oyunlar Türkçe olsa. EA'in oyunları. Mesela EA Battlefield 1'i sırf Osmanlı var diye Türkçe çıkarttı. Mesela seneye ben Türkçe çıkartacağını
zannetmiyorum. Öyle düşünmüyorum. FIFA falan da Türkçe abi.
Ama FIFA Türkiye'de çok oynanıyor abi.
Ama olsun. Öyle yani adamlarda
bir de FIFA'da
mesela
şöyle bir şey var
bazı firmalarda bir farkındalık oluştu.
Ha, EA'in diğer oyunları niye Türkçe değil o zaman?
Yavaş yavaş göreceğiz.
Hiçbir şey Türkçe değil işte. Yani ben EA ile konuştum. İlk defa EA mesela Türkiye'den birini adam akıllı bir şey için Battlefield için çağırdı mesela. Sırf Osmanlı vardı. Yani gelin bakın olmuş mu oğlum bu hani bir Türk güzeliyle siz söyleyin falan diye. Koskoca EA ben brief verdim ya. Osmanlı olmuş olmamış diye. Çıkarın desem çıkaracaklar ya. Bu kadar hazır adamlar
şu
ya.
Şu adamı sevmedim.
ama abi işte günün sonunda herkes şeye bakıyor. Ama ben söyleyeyim ben çok güveniyorum. Yani ülkedeki oyuncu sayısına çok güveniyorum. Yakında öyle bir sayımız artıyor ki gittikçe kimse bundan sonra mırın kırın yapamayacak. Abi, çıkaracağız şimdi ortaya diyeceğiz ki ulan satıyor yapacaksın.
Üzüldüğüm nokta şu. Xbox lansmanında adama soruyorum. Diyorum ki yani adama dedim de Xbox Türkiye genel müdürü bu arada yanlış anlaşılmasın. Biz
Mehmet, Mehmet Türdüz.
Evet. Beyefendiye soruyorum.
Ne oldu bir şey oldu? Sponsorluk aklına geldi galiba diye.
İşte diyorum ki Türkçe oyunlar ne zaman gelecek? Önce bir satsın sonra bakarız'a getiriyor tamam
abi,
mı?
Abi, ne
ve eleştiriyoruz diyoruz ki abi bak Sony'yi görmüyor musun diyoruz. Şimdi Sony de baka baka üzüm üzüme baka baka kararır tarzında. Ne de olsa onlarda bir hareket yok. Bize de hareket olmasa da olur mu dediler. Anlamadım ki. Rekabet gidince mi
ya
oluyor
Spider-Man'de
bu?
Spider-Man'de galiba Marvel sıkıntı çıkartmış. Öyle bir durum var. Öyle bir muhabbet dönüyordu çünkü. Yani kendilerinden ziyade, yani Sony'nin kendi global tarafından ziyade Marvel tarafından bir galiba sıkıntı çıkmış diye bir muhabbet dönüyor. Bilmiyorum. Ama en azından God of War'la Detroit'te var. Çok şükür buna da şükür ne diyeyim
Detroit
yani.
De önemli. Mesela Detroit'te olmasa.
Full hikayeli oyun yani.
Hele God of War'da yani şimdi mitolojiden falan bahsediyorsun. Onu İngilizceyle
anlamak. Allah'tan onlarda var yani.
Evet, aynen.
Last of Us'da garanti olur. Onu söyleyeyim. Last of Us'da kesin olur.
Bu arada God of War'ın yazıları küçük demiştik büyüdü. Eğer yazıları küçük diye almadıysanız
haberiniz olsun.
Haberiniz olsun.
Ama şöyle bir sıkıntı var. Oyunların süresi çok uzadığı için dublaj maliyetine artık kimse girmek istemez.
Abi, dublaj
o yüzden dublaj görmez.
Yazı ya. Ben zaten,
yeter tabii canım.
Yani bizim izleyiciye de bakıyorum. Tabii ki dublaj olursa yapıp başına koyuyor ama alt yazı olsun ben başka bir şey istemiyorum diyor yani. Ya
adam hani tam anlamıyla anlayayım hikayeyi.
Evet.
İşte. Doğal olarak herkesin de hakkı.
Önemli yani bir konu.
Orijinal alıyorsun. Neden kendi ülkenin altyazısını görmek istemeyesin ki? Ama göreceğiz ben inanıyorum. Yakında EA'inden Ubisoft'un bilinmesine kadar herkes Türkçe çıkartacak. Aha buraya yazıyorum 5 sene içerisinde.
Mobil oyunların hepsi Türkçe.
Spider-Man'le ilgili. Sen ne oldu mobilden sponsorluk mu geldi?
Mobilden hepsi Türkçe bu arada biliyorsun değil mi? Marvel
herhalde
diyorlar
Türkçe
ya.
Var ya. Nasıl biliyor musun Türkçe? Mobilde Türkiye'deki mobil kullanım oranı bak dünya şu an Türkiye'ye mobil pazarında böyle bakıyor. Allah'ım Türkiye çıkarım. Abi geçen sana söylemedim mi? Bana bir tane yabancı firma mail attı. Oyun yapmışlar Osmanlı'nın onuru diye. Oyun Osmanlı'yla hiçbir alakası yok. Türkçe Osmanlı'da bir şey bulana ben buradan 100 lira göndereceğim yani öyle söyleyeyim. Alakası yok. Bildiğim bir oyunun şeyi yani. Çinli Japon oyunu yani.
Onurunu böyle. Kurtarın satın alın filan tarzında.
Osmanlı onuru ne alaka dedim. Bakıyorum Osmanlı'nın onuru tamam onuru var da nerede Osmanlı nerede?
Şu çekik gözlü padişah ilk defa
çekik gözlü pembe giymiş padişah görüyorsun falan saçma bir şey vardı yani.
O da enteresan.
Spider-Man'le ilgili birkaç detay var. Şey konuşuldu Spider-Man'le ilgili. Hava durumu değişecek mi? Açık dünya oyunlarında hani gerçek zamanlı bir ilerleyiş olacak mı? Bir akış olacak mı diye yapımcısı olmayacağını söyledi. Onun sebebini de şuna bağladı.
Konsolun gücü yetmiyor demiş.
Yok. Oyun bitirdikten sonra havayı değiştirebileceksiniz istediğiniz gibi. İsterseniz gece, gündüz, öğlen ne oynamak istiyorsan oynayabilirsin. Ama çok ağır hikayeli bir oyun olacağı için hava şartlarını yani geceyi gündüzü hikayeyi anlatmak için bir araç olarak kullanıyoruz biz demiş. Yani şöyle bir olayla gündüz karşılaşmakla gece karşılaşmak arasında hikayede büyük fark yaratacağı için demiş. Biz bunu demiş o yüzden de sabitledik kendi bakış açımızdan. Bu da bizim için bir hikaye anlatma aracı ama bitirdikten sonra istediğiniz hava değişikliğiyle oynarsınız demiş yani.
Nasıl açık dünya la bu? Bütün gün öğle saatinde mi uçuyorsun mesela? Diyelim o görevi yapmıyorsun.
Aynen öyle. Aynen öyle. Bütün gün öğle saatinde uçuyorsun büyük ihtimalle.
10 saatin sonunda hala öyle. Oha bugün de işte niye anladın mı batacaktın yani?
Aynen öyle.
Enteresan.
Türkçe değil abi. Sana bir sürü malzeme çıktı. Hava durumu değişmiyor. Türkçe değil. Mesut Çevik'le Spider-Man gömmeye başladık diye öyle.
Yok ya Allah'ı var. Ben oyundan çok umutluyum ve çok bekliyorum. Türkçe olmaması beni üzdü. Çünkü esprileri falan tam olarak anlaması insanın orada çok önemli. Evet. Kaçıracağız. Ha şu da olabilir. Yani oyunun Türkçe olması şöyle zor olabilir. Örümcek Adam hızlı esprilerin döndüğü, çok fazla yolun olduğu da bir oyun. Evet.
Bir de
espri okuyamayacaktık.
Kelime şeyi var ya bir de onunla. Hani İngilizce bilmek gerekiyor biraz. Çünkü çok kelime oyunu yapan da bir karakter
evet.
Spider-Man. Hani ne oluyor lan falan diye böyle kalabileceğin şeyler var Türkçe'ye çevrildiği zaman. Ama tabii genelde Türkçe alt yazısı
güzel olurdu
için
ya, evet.
Bir şey değil yani.
Onu merak bekliyoruz. Bu arada ben bu zaman döngüsü olayına şey yapmıyorum, çok takılmıyorum. Hikayeyi anlatmak bakımından şey çok kötü oluyor. Zamanın kendi kendine geçmesi. Sen biraz görevi uzatıyorsun abi. Akşam oluyor. Ben mesela gerçekten birçok oyunda akşam oynamaktan keyif almıyorum.
Ben de almıyorum evet.
Gündüz olsun diye zamanı geçiriyorum yani. Çünkü etrafı göremiyorum şey
yani yok. Ben yapımcının böyle bir tercih bulması daha iyi. Çünkü hakikaten bazen şey istiyorum.
Hikayenin akış açısından önemli.
Hikaye akış açısından. Peter Parker'sın mesela. Gündüz şey gitmen gereken bir görev var. Gece vakti işe gidiyorsun.
Aynen.
Saçma sapan bir şey oluyor yani. Veya işte herkes...
GTA'da yalnız oluyor biliyorsun değil mi? Onlar da şey yaptılar artık. Geliştirdiler bu olayı. Zaman kendi kendine
evet,
geçiyor
kendi
senin
kendine
için.
GTA açtı. GTA her şeyi açtı abi. Hiç sıkıntı yok.
Ford'dan görme engelliler için oldukça enteresan bir prototip video paylaşıldı. Aslında bu gerçekten çalışıyor mu çalışmıyor mu konsept mi bilmiyorum. Hani en azından akıllarındaki şey çok da böyle yapılması gereken bir şeymiş gibi duruyor. Çünkü görme engelli insanlarımız da sonuçta hayatın içindeler ve manzaranın tadını çıkartmak isteyebilirler. Ford demiş ki yani bir görme engelli vatandaş nasıl olur da manzaranın tadını çıkartır? Ne yapabiliriz onun için demişler. Arabanın içinde arabanın camına bir tane özel cihaz yerleştiriyorlar. Sen mesela o an manzara hakkında bilgi almak istiyorsun. Düğmesine basıyorsun. Senin için bir fotoğraf çekiyor bu. Hı-hı. Fotoğrafı ondan sonrasında siyah beyaz bir görsele çevirip camın yüzeyine yansıtıyor. Ama aslında camın yüzeyine yansıtmıyor. Yani sen camda bir görüntü görmüyorsun ama elinle camda gezmeye başladığında
bu kabartmayı mı istiyorsun?
Evet. 200'ün üzerinde 255 farklı titreşim seviyesinde titreşimler üreterek sana manzarayı hissettirmeye çalışıyor. Mesela tepelere geldiğinde elin daha farklı titriyor cam. Aşağıda suya geldiğinde daha farklı titriyor. Sen böylece tahmin edebiliyorsun. Aynı zamanda sesli olarak da manzarayı sana anlatıyor. Şu an elin bir tepede. İşte hani gökyüzüne geldin. Suyu görüyorsun. Nehir akıyor filan tarzında. Sana betimliyor manzarayı da. Çok hoşuma gitti. İnanılmaz. Yani ben engelli vatandaşlarımız için yapılan bu tip projeleri her zaman çok fazla destekliyorum. Olabildiğince değer vermeye çalışıyorum ikisi birde. Umarım bir an evvel hayata geçer ve sunulur. Geçen gün Arçelik'le birlikte, Arçelik demişim, Vestel'le birlikteydik. Bu arada iki firmayı da anmış oldum. Hani Vestel'le birlikte, Vestel'in yaptığı bir şey ama Arçelik'le başladık. İkisi de Türk firması sonuçta, ikisinin de başımızın üstünde yeri var. Vestel'le birlikteydik. Vestel'in yaptığı bir şey çok hoşuma gitti. Çamaşır makinelerini gösteriyorlardı bize. Dedi ki, bak dedi bu çamaşır makinesinin ön paneli öyle sohbeti açtı. Biz dedi eğer görme engelliysen dedi şey yapıyoruz dedi. Ön paneli söküyorlarmış tamamen. Yeni bir ön panel takıyorlarmış. Sesli betimleme var. Özel o görme engelliler için alfabe var. Hmm. Elinden nereye geldiğini anlayabiliyorsun. Cep telefonuyla sesli betimleme kontrolü var. Ve ücretsiz yapıyorlar. Görme engellilere aynı fiyatla. Yani çamaşır makinesinin fiyatı değişmiyor.
Ne aldıysan onun üzerinden adam kendini değiştiriyor.
Ama ön paneli değiştiriyor. Ya dedim bak sen bunu yapıyorsun. Bir kimsenin haberi yok.
Evet.
Yani dedi biz şey için yapıyoruz bunu dedi yani. Firmanın kültüründe lazım. Var. Ya dedim bunun haberi olması lazım. Çünkü bir görme engelli vatandaşımız çamaşır makinesi alacağında bu hizmetten haberdar olmalı ki.
Aynen öyle.
Gelip senden tercih etsin. Ya dedim fiyatı arttırmamam beni şok etti. Çünkü dedim yani maliyeti artar. Endüstri üretiminde şöyle bir şey var arkadaşlar. Bir şey 1000 tane ürettiğinizde 1 liraya mal ediyorsanız 10 tane ürettiğinizde 5 liraya mal edebiliyorsun. Çok daha az ürettiğin evet. için parça maliyeti, birim başına maliyet artıyor. Yani aslında o ön paneli değiştirdikleri zaman VES'lere göre maliyet artıyor işin. Diyor ki eğer diyor ben sırf engelli diye bir vatandaştan fazla para alırsam diyor engeller için özel geliştirilen bir üründen. Ben onu desteklemiş veya ona iyilik yapmış olmuyorum ki diyor. Yani iyilik de değil. Ben onun hayatını kolaylaştırmış olmuyorum diyor.
Ticaret yapmış oluyorum.
Ben onun durumundan istifade edip ticaret yapmış oluyorum diyor. Dedim ki vallahi müthiş bir düşünce. Buna özel video çekmek istiyorum. Bir videoda da anlatacağız onu. Ve yani bu proje falan değil aklınıza gelmesin. Bana anlatlar dedim ki ben bunu her yerde anlatacağım. O da dedi ki ya viral olur bunlar. Ben şaka bir yana yani hiç umursamadı bile. Bana da çok garip geliyor. Ya dedi siz yani yapıyorsunuz. Ve konuşmuyoruz.
Belki şey diye umursamamış da. Ama bir şey kazanmıyoruz biz boşver.
Ya duyulursa zarar artacak falan. Ya şaka bir yana. Valla helal olsun diyorum. İşte yerli firma vatandaşını düşünüyor abi. Gerçekten o önemli konulardan bir tanesi. Diyoruz ya yerli üretim artsın şöyle olsun falan. Yerli üretim böyle iyi olacaksa artsın. Yani bu bizim iyiliğimize bir şey gerçekten de vatandaşın iyiliğine. Japon mühendislerden işe yaramaz bir şey geldi bu sefer. Yani biz beklemiyorduk böyle bir şey olacağını. J-Delayed Ride adı verilen robot 3.7 metre yüksekliğinde içine bir kişi oturabiliyor ve düğmesine bastığında araba oluyor. Kaçmış araba olarak da ulaşabildiğiniz 60 km saat hızı ulaşıyor. Robota dönüştüğünde 30 km saat hızla koşabiliyor. Transformers yapmış adam.
Bayağı Transformers.
Ve içine adam oturuyor. Yani bu böyle maket işte büyük bir oyuncak değil. Oturup sürebiliyorsun arabayı. Prototipmiş şu anda. İşte oyuncak fuarlarında, gösterilerde, özel yerlerde kullanırız
ya,
diye yapmışlar.
Ya nasıl gerçek hayatta kullanamıyor muyuz? Ben öyle bir şeyle gezmek isterim.
İşte trafiktesin. Yan yan böyle trafik sıkıştı mı?
Düğmeye basıyorsun bir kalkıyorsun hemen. Lan çekil şuradan diye. Çal çal çal.
Ya da yol verme kavgasında robota dönüşüp hayırdır gel gel.
Hayırdır birader. Aç bakayım hocam. Camı aç.
Camı aç. Camı.
Kocaman bir yeri böyle.
Başka bir yere aç. Gider ha. Olay. Arabadan evet. iniyorlar. Sen düğmeye bastığın anda.
Ay bir bakıyorsun yolda bir kavga var. Gene Transformers'lar birbirine girmiş ya. Hanım geç kalıyorum. Transformers'lar kapışıyor. Sopayı çekmiş falan. Hala sopa devam ediyor ama Transformers'lar.
Yalnız hala şey var çekmiş. Yani
biri çekmiş. Biri kılıcını çekmiş falan.
Yalnız var ya olay farklı bir yere gider gerçekten. 1.7 ton ağırlığındaymış bu arada. Harbiden üstüne düşse.
Bence bu kavgalar da bunda edelim abi. Cana zarar gelmez ya. Daha iyi yani.
Abi farklı olabilir. Aldın adamı başka arabanın üstüne attın. Al başına belayı.
Gerçi bizde de mala gelen zarar cana gelenden daha önemli oluyor. Herif kafası kalınıyor arabaya bakıyor hala. Bir şey var mı arabada diye. Ya boş ver.
Yalnız bu arada çok da hızlı dönüş ya. Tam olarak süresini de söyleyeyim. Burada bir yere not etmiştim onu. Bir dakika. Evet, bir dakika içinde arkadaşlar dönüşümünü de sağlıyormuş.
Şimdi bir dakika fena bir süre değil. Şimdi ama evet. Kavgayı düşünüyorum mesela şöyle. Adam indi arabadan. Bastın. Bir dakika bekle. O ağzını burnunu kırarlar.
Yalnız hepsi izler ha. Telefonu çıkarttı bir diye falan çekiyormuş. Birdenbire ortam yumuşayabilir.
Yumuşayabiliyor.
Hadi ne yaptın sen filan tarzında.
Aynen. Kafasını böyle vurdun mu iner ondan sonra. Şimdi Shadow of the Tomb Raider yeni Tomb Raider.
Adamın kafada yara olduktan sonra bir şiddet dikkat edersiniz. Kavga hani trafikteki olay.
Gerginlik var üzerinde.
Var bir gerginlik.
Atamıyorum o gerginliği.
Ya bu arada gerginlikle ilgili bir şey anlatacağım videonun sonunda.
Şimdi anlat. Çok mu böler?
Anlatayım mı? Böler ya. Metrobüsle tamam. Alakalı.
Okey. Shadow of the Tomb Raider. Nasıl tease ettin yalnız ya. Videonun sonuna kadar kalın demek istiyor. Tomb Raider üçlemesi diyeceğim. Bu yeni üçlemesinin son oyunu olacak artık yani. Lara Croft'un Lara Croft olma hikayesi bitecekmiş bu oyunla beraber. Ve artık Lara Croft olacakmış. Nasıl Lara Croft değilse anlamadım ben bu zamana kadar.
Babasını öldüreni öldürünce artık kendi hikayesi başlayacak.
Yani fragmanı yalnız Batman gibiydi. Bir ara tamamını izle. Bayağı gölgelerden çıkıyor falan böyle. Uzaktan bir şey atıyor, düşmanı çekiyor falan böyle.
Zaten bayağı... şimdi bak.
Dedim
şimdi,
yani Lara Croft
mu? Uncharted içine katmışlardı. Şimdi Splinter Cell'i içine katınca tam olacak
yani
herhalde.
Böyle yani bambaşka bir şey çıkacak herhalde yani. Shadow of Tomb Raider bu yıl içerisinde göreceğimiz önemli tanesi. Fragmanda sinematik bir fragman. Oyun içine bir şey görmedik daha. Ama yani kaliteli olacaktır gene. Formül güzel bir formül çünkü. Bu formül üzerine gideceklerdi.
Ya Tomb Raider yani ilk oyunu ben oynayamıyordum. Aşırı bana zor geliyordu. Karmaşık geliyordu bulmacalar falan. Bir de stresli geliyordu. Bakma sen o aniden çıkan yaratıklar tabii, tabii. Seni gergisi.
Gerginliği vardı evet.
Bir ayıyla bile 2 saat boyunca silahlı kavga yapıyor olma falan geriyordu. O zaman o Lara Croft'un ilk hallerini hatırlıyorsanız eğer havada taklalar atan paramediler atarken ateş etmeye devam ede falan bir kızcağızdı bu. Sonrasında böyle tıfıl bir şey oldu. Oklarla moklarla çalışmaya başladı.
Şimdi tıfıl dediğin de yalnız tabii, taş çıkartır. İlk Lara Croft'a bir yapar ya. 1000 kişi indiriyor oyun boyunca yani.
Oyunu öyle bir döndürdüler ki. Evet. Yani ben hep söylüyorum Xbox'ın Uncharted'ıdır bu diye. Yani Xbox'ta Uncharted gibi bir efsane oynama şansınız yok. Ama en azından PC ve Xbox kullanıcıları bu oyunda kendilerini tatmin ediyorlar yani.
PS Store'da çıkmadı mı Rise of Tomb Raider? Yok çıktı ya
çıktı,
sonradan.
Çıktı, bir sene sonra çıktı evet, ama.
Zaman ekskluzivdi doğru. Yani
öyle bir şey oldu ki herkes oynamıştı. PlayStation 4'te çok ses getirmedi ama satış rakamları kötü değildi yine PlayStation 4'te.
Değildir çünkü hani iyi oyun. Yani çok iyi oyun PlayStation canım. 4'a çıkarsan evet. Benim merak ettiğim tam hatırlayamıyorum emin değilim. Belki bilgisi paylaşılmıştır. Benim yanlışımsa kusura bakmayın. PlayStation 4 bu sefer Xbox sanki bir anlaşmaları yok diye hatırlıyorum.
Yok, belki o zaman time exclusive'di Xbox'ta zaten.
Şimdi belki Xbox One X için hani 4K üzerinde bir anlaşma yapmışlardır. Belki fuarda hani şeyde E3 fuarında gösterilecektir.
Ama
belki,
yani çok önemli bir oyun. Uncharted'ı keyifle oynayan bir adam direkt oynayabilir. Yani hiç düşünmeden gidip satın alabilir.
Tabii canım. Ben hani bir iki şeyim var oyun oynarken ama genel olarak mesela platform kısımları, aksiyonu falan hani baştan sonra akıyor yani. Oyunla akıyor gidiyor.
Gizlilikle ilerleyebilmek de çok güzeldi. Mesela bazı elleri gerçekten tamamen gizlen hiç görünmeden geç. Evet. Yapay zekası falan da çok sırıtmıyordu. Ben keyif aldım oyun oynarken ya. İyiydi gerçekten. Biz
şimdi keyif aldıysa gerçekten de kendine has bir oyun olsa gerek diye
herkes
düşünüyorum
yani. Herkes tedirginlikle yaklaşıyor. Allah'ım acaba. White Dance'den sonra böyle herkesi...
Sen White Dance'i mi övmüştün?
Abi White Dance'i övmedim. Sadece keyif aldım bir oyun dedim o da. Yani şey bir oyun ne değil kadar de vakit geçirmelik olarak da.
3
yani...
saat falan.
Yok şöyle oyunu bitirmedim tabii. %50'sinde falan bıraktım görevleri. Ama şey olarak iyiydi. Böyle 2 saat aç, 1 saat aç.
Arkadaşlarınla oyna.
Ha arkadaşlarınla oyna, kapat tarzında iyi bir oyundu. Bir de yani grafikleri...
Ben işte ismi kapat kısmında kaldım ya. Yani.
Ghost Recon. Kapattık kapat kısmında bir daha.
Kapat kısmında kaldım bir daha olmadı ya. Yani.
Aynen.
Kötü oyun değil ama işte açmadı. God of War'un şu an ekranda bir Kratos görüyorsunuz. Bu Kratos Santa Monica yani oyunun yapımcısı tarafından paylaşılan bir Kratos suratı. Ve Kratos'un sakalsız halini gösteriyor. Bir daha da görmeyiz diye de geçiyorum.
Keşke bir de bıyıklı olsaydı ya.
Senin için özel makyaj yapsan saçlı, bıyıklı. Böyle bir şey paylaşmalar bile garip geldi bana.
Yalnız şimdi sakal hipster yapıyor falan diyorlardı ya. Yani adamı da adam yapmış.
Değil mi sakal olmuş?
Maymuna dönmüş sakalsız ya falan diye.
Orka falan benzetenler olmuş ya.
Ya şimdi zaten hep sakalsızdı bu adam. Ama yaşlanınca...
Aslında sakallıydı da keçi sakallıydı.
Ha evet
ya,
doğru
gerçi. Keçi
evet,
öyle sakallıydı doğru. Yani.
Ama sakal harbiden bunu değiştiriyormuş. Maymuna dönmüş abi. Sakalı kesme diyoruz biz kendisine buradan.
Buradan imajını destekliyoruz. Sakallı abi güzel abidir. Şimdi God of War'la ilgili bir şey daha var. Onu da paylaşayım hemen. God of War'un yapımcısı Polygon'a, Kotaku'ya konuşurken önemli bir oyun mecrası dünyada. Şöyle bir şey söylüyor bir ara. Kafamda 5 oyunluk daha fikir var diyor. Bu bayağı bir olay oluyor. God of War'un 5 oyunu daha mı gelecek acaba falan diye. Fakat şey diyor bunu hani kağıda döktüğüm zaman 5 oyunluk materyali ama aslında topladığım zaman onları birkaç oyun olabilecek. Yani hani aslında 2 oyun daha çıkabilir. Yani konsantre hale getireceğim onları diye toparlıyor sonradan durumu ama şeyi mesela öğrendim ben de. İlk oyunu yaparken full yazmışlar. Yani oyunla ilgili neredeyse her şeyi yazmışlar. Sonradan bakmışlar ya biz bunu tek oyuna sığdıramayız. İmkanı yok deyip bazı şeylerde törpülemek zorunda kalmışlar. Daha doğrusu törpülemek demiyordu hani böyle olmasının daha iyi olacağını düşünen şeyler yapmışlar. O yüzden hikayede böyle bazı şeyler oyunu bitirenler varsa neden şunları bunları görmedik diye merak ediyorsanız hani adamın tarzı o yönde gitmiş. Yani bu hikayeyi böyle anlatmak en doğrusu olacak demişler.
Hepsini hemen harcamayın. Bu güzel oldu bayağı. Aynen. Devamını evet. Çekeriz tarzında.
Bizim de işimize geliyor kardeşim. Ben bir 50 saat daha oynamak isterim bayağı.
Oynarsın tabii canım.
Yenisi gelsin. Hatta ben o adama şu an sesleniyorum. Oyun yapımcısı çok konuşuyor sağda solda. Kafa dinlemesi lazım diye konuşuyordu en son. Abi git oyunun başında dur. Yeni oyunu çalış. Seni bekleyemeyiz yani.
AMD RX Vega 20'nin mühendislik örneği sonuçları sızdı. Ama tabii ki bu sızıntılar gerçeği yansıtmayabilir ama heyecan verici sızıntılar olduğu için ben ufaktan paylaşayım. 7 nanometre işlem süreciyle üretilecek ve...
Aa, heyecanlandı. Ya tam şöyle, cahil yorumları yapıyorum.
Mesela yani 14 nanometre, 20 nanometreden 14 nanometreye geçildiğinde ne oluyor? Daha düşük enerji harcıyorsun. 14 nanometreden 7 nanometreye geçtiğinde
daha da düşük enerji.
Yani %50 daha küçük zararını elde edebilirsin. Daha yüksek frekansı çıkabilirsin daha az enerji harcayarak. Burada bir sürü seçenek sunuyor üreticilere.
Mining için bir şey var mı?
Yani şimdi şöyle bir şey. Aynı frekansta %70 daha hızlı olan bir karttan bahsediliyor. Her megahertz başına %70 daha yüksek performans alıyorsun. Bugün RX Vega'da yani Vega 64'te 44 MH elde ediliyordu. Eğer %70 arttırırsan bunu 60-70 lira ulaşırsın abi. Allah bin bereket versin diyebilirler ama.
GTA 5'i full HD olarak ultra ayarlarda.
Herhalde 300 FPS falan basar. Kart çok şey vaat ediyor. Yani 1.25 GHz'lik HBM2 bellek hızlarından bahsediliyor ki şu anda 950 MHz'de çalışıyor Vega 64. Gerilen seviyeye baktığında oldukça fazla yükselmiş. En yüksek HBM bellek hızı oldu bizim şu ana kadar gördüğümüz. 32 GB HBM2 bellek deniyor. Bu kart hani harbi mühendislik örneği oluyor. 32 GB HBM2 bellekli kartı biz hiç göremeyiz. Yani HBM2 bellek üretiminde bir sıkıntı var çünkü. Şu anda yeterli miktarda üretilemiyor. 32 GB'lık kartları profesyonel arenaya sürebilirler. Ya da işte Titan serisi gibi Nvidia'nın özel bir seri yaparlar. 2000 dolardan satarlar falan filan. Eğer böyle güzel bir kart çıkarsa çünkü ekran kartı arenası heyecanlanır. Güzel bir hal alır. Çünkü Nvidia çok şu anda at aldı, tek başına koşuyor. Bu yanlış bir şey. Hepimiz için çok yanlış bir şey. Yani düşünsene abi. Rekabet adam fiyatı tane belirliyor. AMD o markadan atıyorlar. Fiyatın bu olacak diyor. Fiyatı oluyor. Sen diyor şunu üret, sen bunu üret. Yani bunlara senin karar vermemen lazım.
Piyasanın AMD kendi çok kendine. Bilendi, ben söyleyeyim abi. AMD çok bilendi yani.
Bakalım, çok hevesliyim ama AMD'de hep böyle sinyaller oluyor, kart bir çıkıyor. Nükleer enerji santrali bağırsan ancak çalışıyor falan güç tüketim olarak. Umarım öyle bir şey çıkmaz.
Hadi bakalım.
AMD'den Chris Hook da Intel'e katıldı tarzında bir şey var. Chris Hook kim diye baktığımızda, çünkü şey olarak baktığımızda AMD Radeon'un marka tutundurma çalışmalarını yapan, pazarlamasından sorumlu baş tepe yönetici.
Çok başarılı olmuş ki Intel almak istemiş adamı.
Ya şöyle, yani Radeon ekibine baktığımızda kötü bir iş yok ortada.
Bence de.
Vega 64'e, Vega 56'ya. Oyuncuların almak istemediği, sadece madencilere sattıkları bir kart var, tamam mı?
Sonuçta satılıyor
hani
yani.
Ekibe baktığım zaman ekibin hani müthiş bir başarısından şu anda bahsedemiyorum. Evet, hepsi çok yetenekli, çok büyük insanlar. Konum olarak da firmalar kapışıyor. Ama hani genel olarak baktığımda son böyle bir 5 yılda ekran kartı kısmında bir başarı var mı dersin? Yok yani adamların. Dünyada da zaten okunmuyorlar bile oyuncu tarafında. Bunları şu anda Intel toparlıyor. Intel'de adamı harici ekran kartları pazarının başına getirmiş. Intel yeni bir üçüncü oyuncu olacak.
Evet, onu diyecektim ben de. Intel'de kendi, ya bu şey hastalığı başladı ya, bu her sektörde var işte. Başka bir sektörden örnek vereceğim ama ya madem ben çok büyüğüm, neden ki başkasına muhtaç kalayım da kendi üretimimi yapmayayım?
Intel yıllardır deniyor abi.
İşte ama bu artık her pazarda öyle abi. Mesela işte Disney, ulan niye Netflix'e dizi veriyoruz ki, kendi platformumuzu kurarız diyor. Bilmem nesi, niye öyle bir şey yapıyorum ki, ben kendim çıkarırım
var,
diyor.
Disney'de kendi platformunu kurduktan sonra Avengers'daki her bir karakter için bir dizi yayınlasa zaten biliyorsun değil mi?
Evet, otomatik olarak herkes geçiyor oraya yani. Ama bu herkesin platform yapmasıyla olacak mesela. Bu oyun sektöründe de söyleyeyim. Ubisoft kendi platformunu kurdu. Ben Steam'e bağlı kalmam diye. Electronic Arts kendi platformunu kurdu. Steam de kendi oyunlarını satmıyor bile. Ubisoft gene satıyor. Elektronik Arts Steam'e de çıkmıyor bile yani.
Evet.
Herkes kendi platformunu kurma peşinde ama insanlarda o kadar para yok. Yani ben her ay 5 farklı firmaya, film için, film seyretmek için 5 farklı firmaya, oyun oynamak için 5 farklı firmaya ayda 50-50 lira, 250-300 lira para veremem yani öyle öyle bir sürü insana. Elenecekler bazıları. Bu Intel'in haberi de aklıma onu getiriyor. Herkes böyle kendi şeyini kurma şeyinde. Mesela Migros'tan örnek vereyim veya şeyden. Migros'ta veya Carrefour'da öyle kendi ürünlerini
yeni
yapıyorlar.
Yeni sponsorumuz.
Hayır, kendi ürünlerini yapıyorlar. Eskiden mesela Migros ürünü diye bir şey yoktu. Carrefour ürünü diye bir şey de yoktu. Şimdi her markanın muadili olarak Carrefour yağı işte, atıyorum Carrefour mısır diye böyle görebiliyorsun. Öyle bir hastalık başladı şu an galiba yani. Herkesin kendi sektörüne girmesiyle alakalı.
Yani mesela o konuda herhalde kendi markalarını üretip satan konuda herhalde BİM en önde. En çok tanınan firmalardan
biri. BİM ama BİM'de şöyle bir şey var. BİM mesela hiç BİM diye satmıyor.
Evet.
Onun, yani onun için bir sürü var. Farklı markası var kendi aynı grubunun altında ama mesela Migros, Migros diye satıyor yani.
Evet. Öyle yani bir durum söz
Intel'de
konusu.
Nasıl bu konu buraya geldi? Onu Intel'den nasıl Carrefour yağına geldi bilmiyorum da.
Mesela Migros filan gibi firmalara bakın, arkadaki üretici Migros değil. Aslında orada bir başka reçelini sattığı bir firmaya reçelini ürettirmiş. Ya i̇şte zaten hala
hep öyle satılan. Zaten yani. Bu işler hep öyle. Telefon üreticisi gibi yani. Hani
evet.
Başka yerden bir şekilde basıyor amblemini adam ama yakında şey görürüz mesela. Migros'a girdiğiniz zaman Migros dışında başka bir ürün bulamadığım bir dünyaya geçiş yapabiliriz.
Ya yani. Şimdi orada şöyle bir olay var. Onu da
ben, Ülker de şunu diyebilir. Ben de kendi mağazamı kuruyorum o zaman diyebilir.
Migros, Carrefour gibi firmaların kendi markalarının üretmesinde bir alt çizgi daha var. Aslında gidip sorduğuna niye bunu yapıyorsun diye. Ben denetliyorum bunu diyor. Yani ben onu sattığım zaman kefir olabiliyorum o mala diyor. Hmm. Öyle de bir durum söz konusu.
%100 arkasında durabiliyorum.
Yani şöyle bir şey var. Yine Tamiya gidiyor reçel ürettiriyor ama kendi standartlarını da ürettiriyor. Ya da mesela Carrefour en azından satılan sebze meyveyi denetliyormuş. Bana söylenen onu. Tabii orada işin içinde olanlar bileceklerdir.
Bence orada daha büyük bir sebebi var. Şimdi sen mesela atıyorum Ülker sallıyorum eti bisküvi satıyorsun. Oradan kazancın 30 kuruşsa kendi bisküvini sattığın zaman 2 lira kazanacaksın. Ha, yani.
O da var.
Hani bence en büyük sebebi bu, denetim menetim
tabii
değil
o da
yani.
Var.
Denetim
ama
ikinci planı gibi
geliyor bana. Denetleyip markayı da tutunduruyorsun yani. Orada kaliteli mal üretmezsen, şimdi Migros çilek reçeli aldın ya da gittin işte şey aldın, peynir aldın, tadı leş.
Acıktım ya.
Tadı çok kötü. Ne olacak? Markayla özdeşleşmiş ürün olduğu için direkt şeyin düşer. Yani orada kazandığın fiyattan daha önemli şey var.
Muhakkak canım.
Fiyat performansının çok yüksek olması lazım. Öyle. Belki daha az kazanıyor ama marka tutundurma açısından çok önemli. Yani düşünsene sen Migros marka peynirin hastasıyım dediğini.
Evet.
Olay başka bir yere gitti.
Zaten amaçları o işe diyorum. Evet. O zaman kimseye bağımlı kalmıyorsun.
Çünkü
zaten
sadece Migros'a satılıyor peynir.
Yani ne bilmem ne firmasından bir şey almana gerek var, ne ondan
yok,
bir şey
alıyor.
Gerek var.
İşte.
Yani anladın
mı günün sonunda?
Şundan dolayı reyona sokmasına gerek tabii yok. Onu diyorum yani. Reyon sonuçta adamın kendine kalmış bir şey olacak yani.
Ama onu da istemiyor tabii. Çünkü şöyle bir durumda söz konusu.
Alternatif olması lazım.
Alternatif olması lazım. Şimdi tamam, Migros peynir almak için Migros'a girdin. Ama benim aynı zamanda işte Pınar'ın bir sütünü almak için de Migros'a giriyor olmam lazım. Şimdi orada Migros süt var. Ama ben Pınar süt istiyorum. Yani ne yapacağım o zaman, şoka gideceğim ya da
abi bile gideceğim. Ama sek almalısın falan diye.
Yalnız tüm firmaları da saydık ki böylece eşit olsun, evet. Rütük şeye girmesin diye.
İçim, sek, sütaş, de dur dur
daha. Saydın hissine. Arkada şey çıkacak program bittikten sonra, sponsorlar tarzında böyle.
Şimdi CD Projekt Red hep böyle iki haftada bir andığım firmalardan bir tanesi. Şimdi bugün de andık. Ne dedik işte, Polonya, Witcher 3 Türkçe yaptılar, bilmem ne yaptılar falan diye. Ve Cyberpunk 2077 ismini yeni bir oyuna çalışıyorlar diye. Bu oyundan haber gelmiyor gelmiyor diyorduk. En sonunda şöyle bir şey açıklandı. E3'e katılacak firmaların listeleri açıklandı. Orada CD Projekt Red'in de yeni bir RPG oyunu duyuracağını söylediler. Adamlar çıkıp da başka bir şey duyurmayacaklar.
Başka bir şey duyururlarsa ama sen onu gör. Yine video yayınlıyorlarmış böyle farklı.
5 sene onu bekliyoruz falan. CD Projekt Red büyük ihtimalle Cyberpunk 2077'yi Haziran'ın 12'si, 13'ü, 14'ü artık ne zaman duyuracak bilmiyorum. Duyuracak. Benim merak ettiğim gene bir konferansta mı duyuracaklar? Hani Microsoft'la yakınlar. Daha öncesinden bir yakınlıkları var. Witcher 2 Xbox'a özel çıkmıştı. PC ile beraber tabii. Hani gene acaba o yakınlık üzerine gidecekler mi? Çünkü Xbox'ın şu an kendine ait markalara ihtiyacı var. Tam anlamıyla kendilerine ait olmasa bile en azından şey, hani konferansta, fuarda gösterebilecekleri, PlayStation 4'e çıksa bile böyle, hani mesela Metro da PlayStation 4'e çıkıyor ama kendi fuarlarında gösterdi adamlar.
Abi adamların şey ihtiyacı var. Yani şu anda iki tarafı da çıksa 4K 60 FPS'e title
en
ihtiyacı
azından,
var.
Aynen yani, öyle yani.
Title dediğimizde başlık, oyun ismi yani. Title ne abi? Türkçe'de öyle bir kelime yok da. Yani 4K 60 FPS vurgusunu E3'te bağıra bağıra yapmaları lazım.
Evet, ona kasacaklardır. O yüzden ben biraz sıcak bakıyorum bu adamların oyunun orada çıkacak olmasına. Bu sene E3 heyecanlı geçecek. Her sene gerçi aynı şeyi söylüyorum. Her sene de şey oluyor. Sony dışında böyle diğerleri şey geliyor. Hani fena değildi falan diye. Ama genelde son 2-3 senedir öncekilere göre daha iyi.
Eskiden Ubisoft bir sürü fake video gösteriyor. Hani alakasız oyun.
Ubisoft'un şeyi güzel ama. Her fuarın sonunda bir sürpriz çıkartmaya çalışıyorsun. Hani ilk defa göreceğin bir şey oluyor. Heyecanlanıyorsun falan böyle. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum ama heyecanla bir şey çıkartıyor. FIFA 18 oyuncusuysanız, Dünya Kupası ile ilgili bir şey gelip gelmeyeceğini merak ediyorsanız, Dünya Kupası ek paketi ücretsiz olarak FIFA 18 sayfaya gelecek.
Elektronik Arts'tan bekler miydin?
Beklemezdim.
Ben de beklemezdim. Çünkü adamlar ama Dünya Kupası diye oyun çıkartıyor. Ayrıca o da satıyordu deli gibi.
Ama bayağıdır çıkartmıyorlar zaten Dünya Kupası oyunu. Artık şey, ücretli DLC çıkarttırıyorlardı. Oyun çıkartıyor, DLC çıkartıyordu ama şimdi şöyle bir şey var. Futbol'dan o kadar çok para kazanılıyor ki adam şunu düşünüyor. Ben bu Dünya Kupası takımlarını getiririm. Sonra Dünya Kupası özel oyuncu kartlarını çıkarttırırım. Futbol'dan öyle bir vururum ki voleyi sattığımı 3 katını kazanırım diye düşündüğünü tahmin ediyorum. Çünkü futbol şu anda adamların tüm şey kaynağı oldu yani. Hani FIFA yani şeyi zorundan çıkarıyorlar gibi geliyor bana. Kariyermiş, bilmem neymiş, çarpmış, çürtmüş. Yani tamamıyla futa konsantre olmak istiyorlar ama tabii o kısmı da oynayan, yani fut oynasa bile o kısmı da oynayan çok büyük bir oyuncu kitlesi var.
Var tabii canım.
Ama futtan deli para kaldırıyorlar.
Şimdi Facebook mühendisi kullanıcı verilerini, yani yine Facebook ve yine kullanıcı verilerinin,
evet, bu bayağı
yanlış kullanılması.
Yanlış değil, standart. Bu bayağı hayvanlık yani.
Aynen. Ne yapmış size şöyle söyleyeyim. Adam yetkilerini kullanarak kadınları bulmuş,
Facebook
beğendi.
Facebook mühendisi bu dediğin.
Evet. Adam database'de eşleştirmiş Tinder'daki profillerle beğendiği kadınların profilini, gizli bilgilerini. Sonra cep telefonundan falan bunları taciz etmiş abi. Adam artık nasıl bir yalnızlık çekiyorsa, nasıl bir yokluk varsa yani anlamadım.
Ben de anlamadım.
Çok çalışıyor herhalde, oradan çıkamıyor. Ben bari database'e sızayım.
Bu arada mühendis arkadaşlar varsa bana kızmasın. Hep geyik vardır yani, mühendis fakültesinde şey vardır işte, üç erkeğe bir erkek düşer falan filan diye. Yani öyle bir sadece aklıma geldi, onu söylemek istedim. Öyle bilmiyorum. Ben
öyle bir, öyle bir
yani.
Şey var evet.
Teknik özür dilerim bu arada mühendisiz. Hani bu mühendislerin kendi de yaptığı bir şakadır çünkü, o yüzden. Kızmasınlar bana da.
Evet, kızmayın arkadaşlar. 500 defa söyleyince esprinin de bir anlamı kalmadı. O kadar korkarak yaptık ki.
Evet, o kadar kızmayın diyorum da.
Fakültede üç erkeğe bir erkek düşer diyorlar.
Bak,
ben demiyorum.
Bak, şey, kızmayın diyorum ama kız da yoktur ki, kızamazlar. Ya mühendislerin
yani sinirlendim. Son dönemde bilgisayar mühendisliği, elektronik mühendisliği kısmında da yani bir sürü kadın görüyoruz. Önemli konulardan bir tanesi. Ben şey hep düşünürdüm zaten. Neden bilgisayar mühendisliği gibi? Yani hiçbir şekilde masadan kalkmadığın bir işte, masadan kalkmadın falan derken yani yanlış anlamasın, ağır bir iş değil aslında. Sadece kafanı yorduğun bir iş. Yani bedensel bir ağırlık yok. Kadınlar daha az. Mesela biz iş başvurusuna gelenlere bakıyorsun, %90 erkek profili. Hepsinin CV'si daha dolu. Dikkat et, bir yazılım firması falan dendiği zaman aklına şey çok daha az geliyor, kadın yazılımcılar.
Benim tanıdığım, ben bir sürü yazılımcıyla çalışıyorum da bir tane var tanıdığım.
Değil mi? Çok etrafında. Az. Ya ben onu çözemiyorum ama son dönemde arttığını görüyoruz. Bu da yani benim anlamadığım bir yokluk. Neden yoklar o tarafta?
Bilmiyorum.
Mesela elektronik mühendisliği. Kadın tasarımcı ya da kadınlar daha az ilgi gösteriyor elektroniğe.
Benim yaptığım espriden dolayı olabilir mi acaba? Hani fakülteye girmeye korkuyor
olma ihtimalleri falan. Devam edebilsin diye. Bu arada Facebook çalışanı görevine son vermiş ama hani nasıl bir yaptırım uygulanacak, ne yapılacak belli değil.
Görevine son vermek yeter mi acaba? Evet yani bunu yasal bir... Ama davacı olması
yok,
lazım herhalde
adamların. Şey de açıklanmış yani, böyle hayırdır ya, kullanıcı verisine herkes erişiyor mu falan yani bu şekilde.
Ha, o da sıkıntı. Bu adam mesela ne seviyede bir mühendis?
Seviyesi ve ihtiyacı olan herkes erişiyor demiş de Bankalarda mesela şey vardır. Facebook'ta öyle bir şey yok herhalde. Şikayet sonucunda bunu bulabilmişler. Bankada aslında herkes müşterilerin hesaplarına girip bakabilir.
Evet.
Ama sen uygulamadan alakasız bir şekilde birinin hesabına girdiğin zaman üst taraftaki yöneticine şey gidiyor. Enis Mesut'un hesabına bakıyor. Sen de diyorsun ki hayırdır yani senin ne işin var ki bu kişinin hesap bilgilerine ulaşıyorsun. Çünkü orada da bankada da alt seviyede olsanız bile elinizden şey dokümanları geçebiliyor bazen. Senin aldığın maaş, işte çocuğunun gittiği okul, sigorta primleri falan.
Ben çok konuşmayayım bankanın iç yapısıyla alakalı ama çok da üstüne atacağı bir şey gitti yok yani ben sana söyleyeyim.
Yani işte bu tarafta da öyle bir şey olması lazım. Data center'da sonuçta adam veriye ulaşıyor ama nereden nasıl ulaşıyor?
Evet mesela bu mühendis kim yani?
Hani ben mesela database'i download edip çıkabiliyor mu?
Şimdi benim yanlış anlamazdı insanlar gene de bu adam bu kadar affedersiniz hani şeyse zor durumda hissediyorsa kendine üst düzey bir yönetici olduğunu falan zannetmiyorum ben yani.
Hani, olabilir ama çok şeydir kapalıdır evet. İnsanları niye taciz edersin? Bir de Tinder'dan.
Ha şey açısından gel. Hakikaten herkesin erişebiliyor olması Facebook şeyinde bir insanı ha beni korkutmuyor da böyle bir ütopik bir durum değil mi yani mesela ben Facebook'ta çalışıyorum mesela dur bakayım bugün kimlerin profilinde Mesut kimlere ne mesajlar atmış kimler ne yer yapmış falan diye bakabiliyor olma durumu
abi, enteresan. Geçen bir arkadaşımız kötü niyetli değil kesinlikle kötü niyetli değil iyi niyetini yanılıyorum bana şöyle bir mesaj atmış abi ben kargo şirketinde çalışıyorum hepinizin cep telefonu bende var Enis abiye geçen mesaj attım cevap yazmadı demiş. Bak şimdi kargo şirketinde çalışıyorum.
Doğru mu?
Evet,
şaka mı yapıyorsun?
Yok hayır cep telefonu numaralarımız onda var. Enis abiye de yazdım ama cevap yazmadı demiş.
Doğrudur.
Ben ne cevap yazacağımı bilemedim. Hani duruyor hala o mesela. Cevap yazmadım. Kendisine de buradan selamlarımı ileteyim ama doğru bir şey değil.
E tabii. Değil.
Değil gerçekten.
Bir dava açayım da.
Yani Facebook'a gelesiye kadar onu söyleyeyim.
Evet doğru.
Yani kişisel verilerimiz gerçekten insanlar tarafından farklı
şekilde. Ama öyle zaten kargo şirketlerinde de öyle ki mesela kargocu seni evde bulamadığı zaman.
Mesela bu arkadaşımızı taciz etmiyor kesinlikle. Bana cep telefonundan bir mesaj attı ama almış sonuçta.
Haberim bile yoktu yani. Gerçekten. Yani. Ben WhatsApp'tan çünkü çok fazla gel git bir şey oluyor. Yani kaçırıyorum ben arada mesela. Haberim yoktu. Hiçbir
tacizim olmamış. Sen WhatsApp'tan yazıp yazmadığını yazmamış bu arada. Instagram'dan falan da mesaj yazmış olabilir. Yani mesaj attım derken öyle mesajdan bahsetmiyor. Anladım.
Telefon numarası var diye. Ama mesela kargo şirketi şöyle olmuyor zaten abi. Kargocu geldiği zaman seni bulamayınca seni kendi cep telefonundan arıyor. Yani numaran sen numarası var. Ve bu senin işine de geliyor. Çünkü diğer türlü şubeden ona ulaşacak falan arıyorsun adamla anlaşıyorsun. Diyorsun ki tamam kardeşim sen oraya bırak. Tamam abicim şöyle böyle falan diye anlaşılıyor mevzu. Daha rahat çözülüyor yani işine de geliyor.
Evet.
Ama tabii hani bu daha ünlü insanlar için biz hani az ünlüyse bir problem. Gerçi onların kargosunu kendileri sanki kargo mu veriyorlar?
Aynen bir de öyle bir durum söz konusu.
Tarkan falan gidiyor böyle Aras kargoda. Ya benim bir kargom vardı gelmedi kardeşim. Sonuçta Tarkan
evde
da olsa,
bulamadık.
Bak Tarkan da olsa bugün kargo gelecek kardeşim sana. Nasıl gelecek? Neyse.
Olay ben nereye gitti?
Saçma sapan.
Yani. Bir başka yine bilgisayar sızıntısı yani sızıntı hackerlıkla ilgili bir şey anlatayım sizlere. Anlatayım yalnız haber vereyim yok. Bir hikaye var. Onunla... Amerika'da yaşanmış bu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan eyaletinde Hollywood filmlerini aratmayacak bir olay yaşandı diye biz haberi başlatmışız. Conrad Wolf isimli bir hacker, arkadaşlar hapishanedeymiş yine hacker arkadaşları da. Onları daha erken çıkartabilmek için hapishanenin bilgisayarına sızmış ve çıkış tarihlerini erkene çekmiş. Şimdi sen bilgisayardan bakıyorsun sonuçta bilgisayar seni uyarıyor evet. Adamlara çıkış tarihi geldi diye. Bunu hapishanenin sistemini yönetenler fark etmişler ve adam demek ki o kadar kötü bir hackermış ki. İz bırakmış yani yakalanacak şekilde. Adamı yakalamışlar. Bir ihtimal daha var. İçeridekiler adamı da ele vermiş olabilir. Bu kesin olur falan. Hasan yaptı bunu falan diye. O yapar.
Şey demişler belki hani erken tahliye ihtimaliniz var. Adamın ismini verirseniz iadeden belki salarız demişler.
Belki de hemen vermiştir onlar da.
Hemen vermiştir onlar da.
Sonuçta biz iki kişiyiz o bir kişi falan tarzında. Ve adama verilen hapis şöyle. 7 yıl 3 ay hapis almış. 235.488 dolara tazminat ödemeye mahkum edilmiş.
Bu cezanın ardından.
Tabii çünkü adam aynı zamanda 1600'den fazla çalışanın kullanıcı adı, şifre ve posta kişisel bilgilerini çalmakla suçlanmış.
Tabii nasıl gireceksin içeri? Başka şeylere de ulaşıp biliyor olman lazım. Başka suçlanacak bir şey de var.
Yani bu değişik bir olay. Bir de bir haberim daha var Disney'den. Bu da arkadaşlar, kısaca geçmek lütfen. İstiyorum.
Hackersanız MSN dışında bir şey eklemeyin.
Aynen değil mi?
Çünkü MSN kalmadı. Hapishane
nedir ya arkadaş?
Abi yaptığı şey büyük suç yalnız hakikaten.
Aynen. Akıllı evler artık dokunmatik duvarlara kavuşacak diye bir başlığımız var. Ve Disney'de çalışan mühendisler arkadaşlar 20-25 dolarlık bir maliyetle bir duvarı dokunmatik ve çoklu dokunmayı destekler hale getirebiliyorlar. Alt tarafa bazı iletkenler döşüyorlar. Aynı zamanda bir iletken bir boyayla kaplıyorlar bunu. Daha sonrasında sen ev duvarın dokunmaları hissedebiliyor, ona yaklaşan objeleri hissedebiliyor. Evdeki herhangi bir elektromanyetik cihazın mesela siz bilgisayarın touch bitine dokunduğunuzda çıkan elektromanyetik dalgayı keşfedip şu anda bilgisayara dokunuluyor, iPad çalışıyor, fön makinesi çalıştı gibi o oda içindeki işlevleri de söyleyebiliyor.
Bunu ev kullanımında şey mesela yakalayabiliyoruz ama mesela bir odada gizli kamera olduğu zaman.
Onu da yakalayabilir.
Onu da yakalayabilir.
Herhangi bir elektromanyetik dalgayı yakalayabiliyor.
Ama siz... o elektrik manyetik dalganın da bir seviyesi olabilir belki ya. O seviyenin abi, altına kalmadı yakalayamıyor olabilir.
iPad'in ekranına dokunduğunu hissediyorsa artık seviye bence...
Ama onun yaydığı dalgayı bilmezsin, bilemezsin ki.
Yani o kadar
belki
değildir ya.
Gizli kameradan daha şey yayı, daha
gizli
fazla
kamera yayı. Ama düşünsene frekans yayacak dışarı o sürekli. Ve dört duvarı kapladığınızda da size yerini söylüyor odadaki. Şurada diye.
Şurada diye. Tüm duvarları kaplarsanız.
Evet. Yani. Adamlar aşmış. Ve yani adam önüne geçip hareket yapıyor. Siz de videoda görüyorsunuzdur. Şey algılıyor. Yapıyor ya, onu algılıyor. Yani müthiş bir şey. Oyunlara falan diyor hareketlerinizi aktarabilecek. Evet. Uç noktada geldi bana
değişik
teknoloji.
Değişik yazılımlar çıkabilir yani. Bana çok uç noktada gelmedi ama güzel teknoloji. Herkes duvarı okşayacak yakında yani. Duvarla dans etme ve duvarı
yani
okşama
konusunda. Bu arada şöyle bir olay var. Yani evdeki eşinize şeyi söyleyin. Evdeki eşiniz yalnız ama belki başka bir yerde eşiniz olabilir. Yani eşinize dediğinizde ya karıcığım işte duvarı ben dokunmatik yapacağım. Sürekli elimiz orada olacak. Duvarı düşünseniz o simsiyer leş. En son isteyeceği şey herhalde duvara dokunmanızdır.
Bence de abi ben aç kapat iyidir düğme yani. Ben kumandamda mutluyum. Evde neyin nerede olduğunu da biliyorum. Ya hiç manyetik dalgaya falan da gerek yok yani. Evet, simsiyah duvarlar çıkıyor böyle. Şimdi ben o zaman iki tane kısa haber vereyim. Bir tanesi aslında ikisi de böyle şey hani hükümet tarafından gelen veya devlet kontrolünden gelen haberler. Bir tanesi Belçika tarafından geliyor. Belçika uzun zamandır şeyi tartışıyor. Oyunlarda para satmak, oyunlarda bir şey satmak yasal mı değil mi diye ve en sonunda yasal olmadığına karar verdiler.
Bu arada loot box.
Tabii loot box. Yani şöyle bir şey satmak değil aslında. Loot box dediğimiz şu. Bir şey alıyorsun, içinden ne çıkacağını bilmiyorsun. Yani aslında bir kumar oynuyorsun ya, orada
evet,
yani.
Evet, kazı kazdan satın alıyormuş gibisin ha, yani.
10 veriyorsun, karşında kötü bir şey de çıkabilir, yüzlük bir şey de çıkabilir, sana kalmış bir şey yani. Doğru, bir şey satmak değil aslında. Bu tarz oyunları illegal olduğunu söylüyor çünkü yaş sınırlamasına takılıyor. Hani normalde bu oyunlar çünkü 18 yaş üstü evet. Oyunlar değil ama oyun içinde böyle bir şey olduğu için kumara giriyor. Nasıl bir yaptırım yapacaklar bilmiyorum hani resmi olarak ama en büyük şu 3 oyun tehlikedeymiş. CSGO, FIFA ve Overwatch. Belçika bölgesi içerisinde para cezası olarak 970 bin dolarlık bir ceza.
Temiz yapılması lazım. Bizim ülkede de bir an evvel bu sistemin gelmesi
zaten
lazım.
Zaten insanlar şunu diyor. Bu sistem Belçika'da örnek alınırsa hani Avrupa bölgesini kurtarabilir. Bu tarz loot box olaylarından deniliyor ama ben şahsı yakın zamanda o kadar yaygınlaşacağı konusunda şüphelerim var ama insanlar çok üzerine konuşmaya başladı
bu olayı. Bu bildiğin kumar abi. Bu bildiğin kumar gerçekten.
Bildiğin kumar bu ve insanların anlamsızca bana sorarsanız kusura bakmayın ama bence anlamsızca bu kadar çok para harcıyor olması. Ya kimle konuşsam adam diyor ki ya mesela bana FIFA oynuyorsun diyorlar hep. Ya diyorum ki ben FIFA oynuyorum ama mesela Ultimate Team'de para harcamadım. Ultimate Team'de oynamıyorum diyorum. Veya benim kadar FIFA oynamayan insanların hepsi dünya kadar para harcadığını falan duyuyorum böyle.
Bak,
hepsi de pişman ama harcanmış bu paralar
ayda
yani.
Ayda yılda bir arkadaşları dostları bir araya getiriyoruz. Oyun oynayacağım. Takıyorum kulaklığı. PUBG'ye giriyoruz. Tamam mı? Ya da başka bir oyuna giriyoruz. Lootbox'ın olabileceği. Abi geçen şu kadar sattım. PUBG'nin fiyatını 5 kere çıkarttım. Geçen işte bir gözlük çıktı sattım 1000 lira falan. İnanmazsınız.
Öyle.
Neymiş bu ya filan dedim bir baktım abi sakın açma o kutuyu onu satılığa koy kaça satılıyor 4 lira 5 lira.
Ya, ekonomisi inanılmaz oyunun ya.
Baktım ben hepsi de... para kazanmış. Geçen bir etek çıktı 500 liraya sattım filan diyor.
Abi
şimdi... seni o kadar bir ikna ediyorlar ki.
Ama orada şöyle bir şey var bir şey mesai harcıyorsun ki para kazanıyorsun.
Evet.
Yani orada sıkıntı o mesai oraya harcarken keyif alıyorsan. Güzel güle güle kullan yani ama benim gördüğüm kadarıyla...
Yok adamı sattığını alan bir adam da var.
Ya, var tabii canım olmaz mı? Ama şimdi insanlar harcadığı mesaiden de mesela... Hadi PUBG gene farklı bir örnek. PUBG sonuçta ekonomi biraz daha FIFA'ya göre daha durgun diyebilirim. Hani FIFA'da çünkü devamlı bir alışveriş olabiliyor oyuncular açısından. Gene PUBG'de çok yüksek ekonomiler dönüyor ama FIFA'da çok fazla alternatif var. Ve devamlı olarak adam para harcıyor, bir şey alıyor, bir şey yapıyor bilmem ne yapıyor ve sinir küpü olarak kalkıyor oyunun başından. Yani buna rağmen... Bilmiyorum. Tabii tartışılıcı bir mevzu
orada
ya.
Orada şey de çok tartışmalı. Bana sorarsanız bu yasadan sonra YouTuber'larda bir sınırlama gelebilir. Çünkü şöyle bir sıkıntı var. Genç arkadaşlarımızın izlediği ki genç yaşta fark etmiyor bu loot box olayında. Dikkat edin YouTuber'lara. Sponsorlu video olduğunu kesinlikle söylemez. İşte strese girdim 10 tane loot box açacağım. Hani bu bir video var. Adam videoda sadece loot box açıyor. Paranın nereden geldiği belli. Nereden almış? Firmadan almış
onun
hepsini.
FIFA tarafı da CS tarafı da inanılmaz bu arada yüksekte. Çok fazla öyle içerik var. Dünyada var yani. Türkiye'de
ve
var.
Ve izleniyorlar da deli gibi.
Çok da meraklısı var. Bir de öyle bir şey var. Sponsor olduğunu söylese bir şey fark etmez. Sonuçta o içerik var. YouTube'un orada şunu yapması lazım. Mesela şimdi YouTube'da kumar videoları, mesela adam poker oynuyorlar. Texas Hold'em poker. Profesyonel bir arena bilmem ne falan. Şimdi bu artı 18 bir video mudur değil midir? Yani seni kumara özendiriyor olarak görür müsün görmez misin?
Şimdi bir de o var. Evet,
YouTube'un bunu şey yapması lazım. Şimdi buna eğer bir yasak getirmiyorken ona bir şey getirirse adam der ki yani sen ona getirmiyorsun bana burada bir şey yapıyorsun. O
doğru
da özendiriyor.
Evet.
Yani orada öyle bir tartışma var. Neyse bu Belçika tarafı bunu geçiyorum. Avrupa'ya ne kadar intikal eder belli değil.
Boş verin Belçika'yı.
Ben çünkü avukat arkadaşıma şey sormuştum. Hatırlamıyorum tam ne dedin de hani bu Belçika'da alınan bir karar hani Avrupa Birliği de otomatik olarak şey yapar mı? Yok ilgilendirmez dedi. Hani o Belçika'da. Belçika'da olan Belçika'da kalır dedi yani. Ama Avrupa'nın diğer ülkeleri de belki böyle bir şey yapmak isteyebilir. Bilemem artık.
Cezayı görünce birkaç yere ceza kessin, parayı alsın onlar.
Herkes yapar değil mi?
Türkiye dahil. Türkiye dahil herkes hemen. Oo orada bir para var.
1 milyon dolar mı hemen gelsin falan diye. Türkiye E-Spor Federasyonu kurulmuş. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın tabii katkılarıyla kurulan bir federasyon. Ne yapılacak, ne edilecek daha belli değil deniliyor. Ben de açıkçası çok araştıramadım. Daha taze bir haberdi yani.
Yani bakanlığın para harcadığı ödüllü yarışmalar, turnuvalar yapılabilir deniyor.
Yani o yapılabilir zaten ama en büyük katkısı hani oyuncuların profesyonel aranaya çıkmasında yardımcı olabilmesi. Çünkü hani lisans problemleri şimdi tamam LoL işi halletti eyvallah. League of Legends daha her şey artık profesyonelce yürüyor ama diğer oyunlarda bazı sıkıntılar var. Hala uluslararası turnuvalara gitmek, vize almak bunlar çok büyük dert olabiliyor.
Tabii sporcu olurlarsa daha rahat alacaklar.
Ama hani bu tarz sporcularla belki uluslararası aranalara sadece en basit kısmından düşünüyorum bunu yani ama bence lokal olarak düşünürsek yani Türkiye tarafında düşünürsek yani e-sporu insanlara anlatmak mesela bence federasyonun görevlerinden biri olmalı. Hani basit etkinliklerle, ya şimdi, farklı ilçelerde, illerde etkinliklerle.
Mesela biz çok tartıştık bunu. Spor denmeli mi, denmemeli mi? Spor federasyonu olmalı mı, olmamalı mı diye. Ya yani şimdi orada bir şey var. Bu sabah geldi aklıma. Yani ne kadar doğru bilmiyorum ama bugün motor sporları diyoruz. Federasyonu var, bilmem nesi var. Abi motor sporun da yani bir koşuyla karşılaştırdığında.
20 otomotorcu çok var, girme.
Var var şey için demiyorum. Aslında onu bile tartışabilirsin. Anlatabiliyor muyum tartıştıktan
şey
sonra? Yani spor mu değil mi filan diye. Sonuçta adam arabaya biniyor gidiyor diyorsun.
Hani sporu hep fiziksel bir şey olarak.
Ama o da fiziksel aslında.
Tabii motorda sonuçta ama şey idmanlı olman
tabii
lazım.
Tabii günün sonunda bilgisayarın başındaki adam da bir az da olsa el hareketi kol hareketi yapıyor. Refleksler var, göz çalışıyor, kafa çalışıyor falan.
Bence e-spor güzel bir uyuyor yani.
Bir ekonomi oldu. Ülkeye bunun bir katkısı da var. Sonuçta bütün sponsor olan firmalar yurt dışı firmalar arkadaşlar. Aldıkları parayı bizim gençlerimize harcasınlar. Evet ve ben senin dediğin taraftan hiç bakmamıştım. Bu arkadaşların yurt dışındaki turnuvalara daha rahat katılabilmeleri adına bir lisansların olması önemli.
Evet önemli. En büyük dertleri o zaten insanların ya. Ya bir de bu işin en büyük sıkıntısı şu. Şimdi çok gençler bu arkadaşlar ve hani hep konuştuğumuz şey e-spor kısıtlı zamanda oynanan. Normal spordan, çoğu spordan daha kısıtlı bir zamanda oynayabileceğim bir spor. Ve çok da süper yaygın değil. Ve bir futbolcu kadar, bir basketçi kadar çok kazanmıyorsun.
Kazanmıyorsun.
Şimdi diyebilirler bir sürü spor dalı var öyle Türkiye'de önemsenmeyen. Haklılar da ben işin oyuncu tarafında olduğum için gördüğüm taraf o. Hani atletizmde koşucular da kazanmıyor. Biliyorum bir sürü haber de çıkıyor. Hani devlet destek vermiyor diyorlar. Bilmem ne oluyor. Satranç takımları şöyle diyor, böyle diyor da. Yani ben işin e-spor tarafını gördüğüm için yoksa bir sürü sporda
eksiğimiz var
maalesef. Şimdi
burada şu var, son bir not. Mesela federasyonlar genelde eğer uluslararası bir şampiyonluk kazanırsanız size ekstra ödül verirler. Ve bu ödüller ciddi ödüller oluyor. Yani sporcular aslında sürekli altın madalya alan bir karateci bile hayatını idame ettirebilecek kadar şey alabiliyor, destek alabiliyor
ama
o dönem için.
Bence altın madalya alan bir karatecinin hayatını idame ettirebilmesinden daha fazla kazanması
tabii
lazım.
Tabii ki.
Ama bu işler rating işi işte.
İşte şimdi sporcular da bu tip ödüller verilirse o zaman o kazançların arttığını görebilirsin.
Yani evet, e-sporda şey sıkıntısı var. Şimdi sporcu yokluktan yetişme durumu vardır ya. E-sporcular çok genç yaşta bu işlere girdiği için ve hepsi de hani belli bir ekonomik yaşantından geliyordur büyük ihtimalle. Hani şey göremezsin diye tahmin ediyorum e-sporcular arasında. Varsa düzeltsinler beni. Yani çok zor durumlarda PUBG şampiyon oldu falan. Hani bir bilgisayar donanımına sahip olman gerekiyor ya bir e-spora girmen için.
Bir de yani buna vakit harcayacak kadar da boş vaktin olması
yani
lazım.
Tabii hani diğer sporcuya göre biraz daha erkenlikler için işin para kazanma kısmı, çalışma kısmı, o ekonomi oturma kısmı mesela hani belki federasyon bunun eğitimini de verebilir çocuklara. Çünkü hakikaten genç yaşta insanlar ve şey olabiliyorlar. Yani aralarında çok uzun yıllardır yapan bu iş var ama yeni girenlerden bahsediyorum ben. Hani bunun eğitimde öyledir bak hani şöyledir, psikolojisi böyledir, psikolojisi öyledir diye. Gerçi her konuda bir sürü eksiğimiz var. Bu konuda eksik kalıversin diyenler de olabilir. Ona da bir şey diyemem yani. Sadece aklıma geldi söyleyeyim dedim.
Evet böyle.
Senin bir hikayen vardı.
Ha pay hikaye anlatayım.
Metrobüs.
Abi gerginlik unutmam dedin ya. Şöyle bir olay oldu. Şimdi bir yere gideceğiz Kadıköy tarafında. Metrobüse çok yakın. Ama arabayı oraya soktuğun zaman hem park edecek yer sıkıntım var. Geçen arabayı park ettim orada bir saatini 20 lira para aldılar. Beynim döndü. Bir otopark
nerede
yapmış amcam oraya.
Falan mı park ettin?
Kadıköy'ün girişinde hemen evlendirme dairesinde oraya bir tane katlı otopark yapmışlar. Böyle 1,5-2 saat park ettim
ha,
arabayı.
Ha biliyorum orayı ben. 20 lira mı?
20 lira ödedim abi.
Ne zaman? Cumartesi
içeriye
falan
baktım. Hemen Türk aklı. Şöyle bir içeriye baktım. Kas sayısına, araç sayısına falan. Dedim buraya niye otel açsın ki bu adam yani.
Tabii Kadıköy'de otopark büyük eksik. Müthiş ya. O senin dediğin yer yeni açıldı dedim 1-2 sene oldu.
Yani müthiş bir şey. Bir de adam girerken yıkama kampanyamız var abi dedi. Yanlışlıkla yıkamaya bıraksam demek ki evi falan satıp böyle geleceğim yani kredi çekip. Neyse Metrobüste Bartu ben eşim. Araba durdu, ineceğiz. İçeri böyle bir genç kız, bir genç adam. Herhalde sevgililer. İşte yaşlısı şeyi. Bir içeri doğru akın ediyorlar ama biz çocukla inmeye çalışıyoruz. Yol veren yok. Üstümüzden eze eze geçiyorlar. Biz çocuğu aramızı aldık. Koruya koruya zorla indik ve şeye bağırdık. Ya bir durun ya. Yani bir durun, bir inelim. Bineceksiniz zaten yani. Kaçmıyor. İçerisi de boş, tamam yani.
Ha, boş mu?
Girici boş abi. Kalabalık sıkıntı da değil. Bir de bir inen biz varız. Hani 10 kişi insek açılıyorlar o zaman.
Tabii canım. Çok
yani kalabalık. Daha bu kültür oluşmadı, oluşacağını zannetmiyorum zaten ama oradan çocuk dönüp abi kusura bakma diyeceğine, ki olay kapanacak. Beyefendi sana git diyorum. Döndüm. Dedim gitsem ne olacak arkadaş? Yani gitsem neyi değişecek? Yaptığın ayıp dedim ya. Yani bir kusura bakmayın demek bu kadar mı zor dedim bu adama. Zor, sana git diyorum. Sana git diyorum. Böyle diyor adam, tamam mı? Sen kimsin yanımda? Bak. Böyle bağırıyor.
Terbiyesiz. Eşimle, sana.
Neyse. Eşim var, çocuğum var yanımda. Tamam. Zaten ben böyle kavga yanlısı bir adam değilim. Orada ne yapacaksın yani? Ne dedim ki adama ya? Yani bak. Dedim gitsem ne olacak? Kusura bakma demek zor mu? Abi gerginim dedi. Adamın dedi. Bak,
bana ne abi? Bak bana şimdi, ne? Ben de gerginim o zaman ya.
Sonra kapandı kapılar, gittiler. Düşündüm. Adam o kadar barbar ki. Bak zaten çocuğu ezen bir adamdan kusura bakma demesini bekliyorum. Adamın kusura bakma diyebilme şekli, yani onun şey şekli.
Abi gerginim.
Abi gerginim demek. Ya, sonra şeyi düşündüm. Ulan harbiden çocuğu ezen adama sen dönüp niye laf anlatmaya çalışıyorsun ki?
Bir şey söyleyeyim. Bencillikte bazen gerçekten çok üzülüyorum bu bencillerimize. Ya insanlar zannediyor ki ben bugün kötüysem herkese kötü davranabilirim. Ben bugün mutsuzsam herkesin mutsuz ekme hakkına sahibim. Benim canım sıkkınsa senin toplumsal haklarına tecavüz edebilirim zannediyor insanlar
abi,
yani.
Ama diyecek hiçbir kelime yok.
Bana ne abi senin gerginliğinden? Ben de o zaman deliyim. E ne yapayım, çıkıp döveyim mi seni o zaman yani? Durduk yere kafa mı atayım?
Toplum şu anda o hale yani, gelmiş durumda.
Birbirimize anlayışlı olmamız bu kadar zor bir şey değil. Gergin ol abi. O senin gerginliğini yaşa. Umarım geçer gerginliğin, daha iyi psikoloji sahip olursun ama yani kusura bakmayın demek. Bak bunlar, kimse yanlış anlamasın ama bence aileden gelecek şeyler. Yani
tabii.
İnsanlar, o ayrı. Yani ya ben müthiş bir insan değilim. Kusursuz bir insan değilim. Bir sürü hatam var. Yanlış yaptığımda bir sürü insan olmuştur. Belki ben de ters yapmışımdır falan ama ya umarım arkadaşlar bunun pişmanlığını hissetmiştir kendi üzerinde diye umut ediyorum. Çünkü ya bu kadar bencil düşünceye sahip olmak çok üzücü bir şey ya.
Abi şöyle bir olay var. Zaten insanların bazı durumlara dikkat edin. Mesela diyelim ki bir espri yapıyor Enis bana. Ben birdenbire sinirleniyorum senin yaptığın espri. Çünkü zoruma gidiyor.
Olabilir.
Mesela şimdi esprilere karşı tahammül seviyesi denen bir olay var insanlarda. Şimdi eğer esprilere karşı, zor durumlara karşı tahammül seviyen, katlanma seviyen fazlaysa sosyal bir adam oluyorsun. Zorluklara karşı, toplum içindeki zorluklara karşı ya da grup içindeki hareketlerinde daha şey oluyorsun. Aktif ve diğer insanlara göre bir adım daha önde oluyorsun. Ama bu tahammül seviyesi nereden geliyor? Senin ailenden geliyor. Senin annenin, babanın, hatta ilk 0-3 yaş arasında tamamen annenin yetiştiriş tarzından geliyor.
Öyle mi? Sen
şimdi dikkat edin, Atatürk'ün ve daha sonrasında aslında kafası çalışan her insanın Türk toplumunda söylediği şey, anneyi hep kadını ayrı bir yere koyar. Derler ki yani kadın eğer kültürlü olursa, gelişmiş olursa, onun çocuğu da gelişmiş olur, kocası da aynı şekilde ileri seviyeli olur.
Kadının bir eğitimci tarafı
kadının
var ya.
Kadının eğitilmesi gerekiyor. Çünkü bakın erkeğin de tabii ki ailesine karşı bir katkısı var ama 0-3 yaş arasında psikologların çoğunun ortak bir noktası var. Anne çocuğun bütün duygusal altyapısını, bütün topluluğa hazırlığını o ayarlıyor. Yani buradan şuna da değinmek istiyorum. Hani o sokakta barbar adamlar görüyorsunuz. İnsanların böyle tuhaf tuhaf davranışlar içinde olduğunu, saygısız olduğunu görüyorsunuz ya. Türk toplumunda kadının gerçekten eğitilmesi ve toplum içindeki yerinin el üstüne tutulması gerekiyor. Bu da önemli unsurlardan bir tanesi. Biz onları ne kadar böyle itelersek, ne kadar toplumun dışına, iş hayatının dışına atarsak, işte bu çocuklar da böyle çok daha fazla olacaklar.
Ya kimseyi ötekileştirmek istemiyorum. Herkes bir şekilde bir şeyler yaşıyor tabii. Ama. Yani insan hakikaten şöyle bir şey var. Bazen sen de istiyorsun ya, bana ne, ben de bencil olmak istiyorum diyorsun.
Abi kusura bakma dediğin an olay kapanıyor bak. Çok değişik bir şey.
İnsanların gururu çok yanlış şekilde ilerliyor.
Abi, geçen bir tane video gördüm. Bu eziklik ya.
Evet ya bak, evet. Gurur yanlış yorumluyoruz. Aynen. Geçen bir tane video gördüm. İnsanlar nasıl yorumlar bilmiyorum ama beni mesela gülümsetti. Belki de saçma sapan bir olay. Instagram'da çok paylaşıldı bu. Motorcu giderken araba bir anda, motorcu aradan gidiyor. Araba bir anda sola kırıyor.
Müthiş, evet.
Motorcu diyor ki lan ne yapıyorsun diyor. Adam diyor ki kusura bakma kardeş, benim hatam diyor. Motorcu şaşırıyor diyor ki kardeşim diyor kavga edelim diyor.
Ulan dedim sana diyor.
Ulan dedim sana diyor. Canın sağ olsun ne olacak ya falan diyor. Hani böyle gülüyorlar birbirlerine, gülüyorlar falan he. Böyle. Yani millet kurmaca diyen var, bir şey diyen var. Neyse ne fark etmez ama hani ya bu çok zor bir şey değil ya. Yani ne oldu şimdi? Stresli mi oldu? Hani şu mu oldu yani gidince? Ulan keşke o motorcunun ağzını, veya motorcu mu oldu? Keşke bana bir şey deseydi daha. Ya güzel bir anı oldu adamlar. Ve bu paylaşılabilen bir şey olması komik yani. Hani bu paylaşılan bir şey olmuyor. Bu normal bir şey olması lazım bunun.
Abi yani. Hata yaptıysan hatalısındır. Yani, bu kadar basit
ya
yani.
Oradan trafik kuralı nedir nedir bilmiyorum ama mesela şeyi bile ne kadar gülümsedik. Şey oldu bir videoda Juventus'ta Napoli taraftarıyla karşı karşıya geliyor. Juventus taraftarları koşmaya başlıyor, Napoli taraftarları koşmaya başlıyor. İşte hani büyük olay diye paylaşmışlar falan böyle. Sonra birbirlerine sarılıyorlar falan böyle. İnsanlar da böyle aa
sonra
falan
diye. Sonra beraber zıplıyorlar.
Ha beraber zıplıyorlar falan. Ya bunları seyrederken ben duygulanmak zorunda değilim yani. Hani kimse duygulanmak zorunda değil. Bundan normal bir duygular olması lazım. Ama işte maalesef umarım hep beraber. Ben şunu söyleyeyim abi. Bir şey yapmak istiyorsan başkasından beklememen lazım abi.
Evet doğru.
Yani
çok önemli.
Sen pozitif bir şey verirsen pozitif bir şey alırsın. Ya bugün gülerek bir bakkala gittiğinde kolay gelsin dediğin zaman adamın hani neşesi yerine geliyorsa senin katkı sağlayacağı bir şey. Senden aldığı pozitif enerji adam senden sonraki müşteriye verecek. Belki de o adam müşterisi de gidip başkasına başka iyi davranacak. Yani ben bu kar topu etkisine inanıyorum. Hani böyle bir şey etkinin hayatı pozitif etkileyeceğine inanıyorum. Arada negatif insanlar çıkacaktır. Sizin moralinizi düşürmeye çalışan insanlar olacaktır ama bence pozitif enerji herkesi daha pozitif yapar yani.
Evet arkadaşlar. Ya dikkat edelim. Yani bakın kusura bakmayın demek. Abi hata bende de demek.
Bunlar... Mesut abi sana saygısızlık yapmak istemezdim demek.
Ya bunlar gerçekten şey değil. Dünyanın sonu değil. Sizi toplum içinde de küçük düşürmez. Orada o adam bağırdı ya otobüsün içinde daha fazla rezil oldu. Yani
kendi kararı artık.
Düşünsene dışarıdan bakan bir adam birisi bağırıyor kavga çıkartıyor yine çocuğu gezmiş özür dilemek bile yok gerginim merginim diyor. Onu yine gel kusura bakma abi görmedim dese bitti.
O da inşallah kendi gerginliğini atar bir yerde. Ne diyelim yani daha evet. Sağlıklı bir insan olsun.
Burada bu anımı da sizlerle paylaşmak istedim kötü bir anıydı ama evet.
Yok güzel muhabbet ettik işte efendim. Bu kadar.
Bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
X'i 1.16 çekirdekli Threadripper 1920X işlemcili Asus ROG Zenith Extreme X399 anakart üzerine kurulu Asus ve G56 ekran kartlı bu sistemde işlendi. AMD ve Asus'a programa katkıları için teşekkür ederiz.